Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Aynı zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Öncelikle bütün İslam aleminin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı ve Türk milletinin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı inşallah kutlarız. Herkese hayırlı, mutlu, mesut, güzel, bereketli bir bayram geçirmesini hem Türkiye aziz milletimizin hem de bütün dünyadaki Müslümanların geçirmesini dileriz inşallah.
İnşallah.
Bütün dünyada mutluluğun vesilesi olarak inşallah Allah'ın imanının yayılmasını olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a ne kadar çok insan iman etmeye başlarsa, iman edenlerin sayısı ne kadar çok artarsa, yeryüzünde de Allah'ın bereketi inşallah o kadar derecede artacaktır. Bütün dünyanın iman ettiği inşallah altın çağa doğru hızla yaklaşıyoruz. Şimdi bunun vesilesi olarak da iman hakikatlerini bize anlatıyoruz. Çünkü insanların imanına en çok vesile olan şey bu dönemde iman hakikatleri. Bunlar Darwinizmi ortadan kaldıran, insanların akıllarıyla, mantıklarıyla Allah'ın varlığına son derece güçlü bir nazariye ile değil mi? İman etmesine vesile olan şeyler inşallah. Şimdi iman hakikatleri o zaman hemen başlayalım. Ben hücre ile ilgili bir video göstereceğim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Burada gördüğünüz şey bir mimari. Bu mimarinin neyin mimarisi olduğuna baktığımızda ise bütün canlılarda bulunan hücrelerin içindeki iskelet yapısını göreceksin biraz sonra. Şöyle bir evet. Şimdi buradaki örnekler günümüzdeki teknolojik yapılardan. Bakın nasıl yüklerin taşınması, üzerindeki binanın kuvvetinin, ağırlığının, ağırlık merkezinin, çeşitli rüzgar, kasırga gibi, yağmur gibi coğrafi hava olaylarına karşı dayanıklılığı sağlayan mimarinin bir benzeri, daha doğrusu hücredekinin benzerini insanlar yapıyor. Bakın hücrelerin içinde de var, gördüğümüz gibi. Bu nasıl dış ortamdaki mimari yapılara benzediğinden şaşırmayalım. Bunun aynısı bizim hücrelerimizin içerisinde oluyor inşallah. Burada yine bütün vücut reaksiyonlarında olduğu gibi proteinler görev oluyor. Gördüğünüz gibi aktin filamentleri var. Ve bu filamentlerin bağlı olduğu mikrotübüller var. Burada da kompleks bir filament yapısı görüyorsunuz. Bu da iki tane mikrotübülün arasında esneklik olmasına yol açan bir protein ağı. Bakın orası hücrenin dışı. Burası da hücrenin içindeki iskelet. Ve yukarıdan bir basınç olduğu zaman hücre dışından hücre içine doğru hücrenin hiçbir organelinin zarar görmemesi için şurada gördüğünüz şemadaki proteinlerin her birisi belli bir sırayla bir reaksiyona girerek sonuçta esneklik oluşturan o etkiyi meydana getiriyor. Yani hücremizin biz normalde içi su dolu baloncuk diye adlandırılan evrimcilerin ilk çıktığı zamanlarda yapısının aslında çok daha kompleks bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ve içerisinde daha üç boyutlu şeklin bile sağlanması için yani mesela bir balon düşünelim. Balonun içerisinde de iskelet yapısı olduğunu düşünelim. Ve balona biz her nasıl elimizi bastığımızda geri çektiğimizde balon tekrar üç boyutlu yapısına kavuşuyor. Aynen o şekilde bizim bu hücremizin içerisinde de var. Şimdi burada bir dizi reaksiyonu göreceğiz. Buradaki proteinleri görüyoruz. Burada AFAF ve SH2 isimli iki tane protein var. Bunlar birbirine uyumlu olarak yaratılmış vaziyette. Ve yukarıdan bir baskı olduğu zaman, şimdi göreceksiniz bir reaksiyon başlayacak. Aktin filamentine bağlı AFAF işte bu protein SH2'yi aktive edecek. Ve bu sol ekranda görmüş olduğumuz bu esneklik sağlayan yapının yani esneyen ama kırılmayan, bozulmayan yapının oluşmasını sağlamış olacak. Yani hücredeki her detay ayrı ayrı düşünülmüş vaziyette. Gördüğünüz gibi domino taşı gibi zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Yani reaksiyon başlangıcından sonuna kadar. Şimdi ilk reaksiyon gerçekleştiğinde bir sinyal salınımı yayılıyor. Bir sinyal yayılımı başlıyor. Ve bu bütün hücredeki bu filament yapısını uyararak işte bu reaksiyonu harekete geçiriyor. Ve bütün hücre şuna bakın işte şu reaksiyona hazırlanır hale geliyor. Burada ne görüyoruz? Bütün mikrotübüllerin ve filamentlerin esneklik olacağı zaman bağlanacağı bağ yerleri. Yani esnemenin ne derece olacağı bile önceden hesaplandığını görüyoruz. Öyle rastgele bir esneme yok. Günümüzdeki mimari yapılarda da hücredekine benzer bir sunum yapılmış oluyor. Yani biz burada hücrenin her ne kadar içi sıvı dolu olsa, Bu arada kolloidal içerisinde birçok mineralin bulunduğu bir sitoplazmamız var hücrelerimizin içerisinde. Fakat içi sıvı dolu, düzensiz bir yapı değil. İçerisindeki esneme rampaları bile belli. O iskelet esnediği zaman hangi sütunun hangi sütuna tutunup neresinden destek alacağının hepsi ayrıntılı olarak proteinlerde kodlanmış vaziyette. Ve bu esneme sırasında ne oluyor? O bağlantı yerlerine bağlanıyor ve tekrar açılıyor. Bağlantı yerlerine bağlanıyor ve tekrar açılıyor. Bu sayede hücre her zaman için 3 boyutlu yapısını korumuş oluyor. Aksi takdirde hücrenin hemen DNA'sı, organelleri zarar görürdü ve hücrenin ölümüne biz şahit olurduk. İşte Yüce Allah, hücrenin her türlü ortamda, ne koşulda olursa olsun, ne yapacağının kodunu yazmış vaziyette. Bu tek hücreli canlılarda da var. Evrimcilerin basit diye adlandırdığı. İnsan hücresinde de var. Evrimcilerin kompleks diye adlandırdı. Dolayısıyla buradan şunu çıkartıyoruz. Basit diye hiçbir canlı yok. Her canlında detaylı bir sistem var. Her canlında son derece moleküler hassasiyette hazırlanmış bir plan var inşallah. Bu Allah'a ait bir plan. Yani Allah'ın bize göstermiş olduğu bir düzen. Onu biz bütün bilimsel gelişmelerimizde görüyoruz.
Maşallah. Yani kusursuz bir yaratılış var hakikaten. Her şey kusursuz olarak hesaplanmış ve yerli yerinde. Yani en ufak bir hataya yer bırakmayacak, dışarıdan müdahaleye yer bırakmayacak sistemler. Yani dışarıdan herhangi bir müdahale olduğu zaman sistem mutlaka bozuyor. İşte mutasyon dediğimiz bu zaten böyle. Dış
Evet.
etkenlerle, kimyasallar, işte radyoaktivite gibi dış etkenlerle veya DNA'nın kopyalanması sırasında bir değişiklik olduğu zaman, onların dediği anlamda rastgele bir değişiklik, ki rastgele de olmaz. Mutasyonu yaptıran da Allah'tır inşallah. Ama bu düzenin nasıl bozduğunu görüyoruz. Yani onun ilerletici değil, tamamen geriletici bir sebep olduğunu. Dolayısıyla evrimleştirici mekanizma falan yok. Doğal seleksiyon zaten hikaye. Doğanın neyi seleksiyon yapsın? Doğa kendisi yaratılmış. Yani ne mekanizması var, ne mantığı var, ne delili var, ne fosili var. Her yerinden çökmüş. Bir tane proteinin dahi tesadüfen olmadığı, olamayacağı açık. Yani şöyle bir, şurada gösterilen proteinlerden hangisi tesadüfen olabilir? Sonra o protein tesadüfen olduktan sonra dur başka proteinlere de ihtiyaç var. Hücrenin iskeletini yapalım biz deyip. Bir de bunun tabii DNA'sı gerekiyor. Dur DNA'da da kodumuzu yerleştirelim deyip. Oraya kodu koyup. Ondan sonra o kodu kopyalayacak enzimlere de ihtiyaç var. Dur onları da DNA'ya yerleştirelim deyip. Yani saçmalığın üstüne saçmalık üstüne saçmalık yani böyle.
Evet, temel sıfır
Bir
olunca,
iki, evet.
sağlam olmayınca onun üstüne bir bina yapmaya çalışıyorlar. Halbuki temeli yok. Dolayısıyla binaya koymaya çalıştıkları her tuğla hepsi boş bir şey olmuş oluyor. Yani onun tutması için öbürü de yalan, öbürü de yalan, yalan üstüne yalan. Hepsi yalan olunca hepsi boş. Hiçbir ayakta durmuyor. Ve 150 yıldır bunu ayakta tutmak için uğraşıyorlar. Çok anlamsız bir şekilde. Baktığınız zaman zaten serap olduğu ortaya çıkıyor. Yanına bir gidiyorsunuz evrimin hiçbir bilimsel kanıtı yokmuş meğerse.
Evet. Biraz altın orandan bahsedelim. Yani bu canlılarda simetri ve kusursuz altın oranında yaratılış var. Bir iki örnek vereyim, ondan sonra da filmini izleyelim inşallah. Mesela insan yüzünde altın oran var. İnsan yüzünde üst çenedeki ön iki dişin, yani ön iki dişin enlerinin toplamını boylarını oranladığınız zaman altın oran çıkıyor. Yani 1.618'lik oran çıkıyor. İki dişin genişliğinin merkezden, iki dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı yine altın oranı veriyor. Yüzün boyunun genişliğine oranı, bakın yüzün boyunun genişliğine oranı 1.618 yine altın oranı veriyor insan yüzü. Dudakla kaşların birleşim yeri arasının burun boyuna oranı, dudakla kaşların birleşim yeri arasının oranının burun boyuna oranı yine altın oranı veriyor şu oran. Ağız boyunun boyun genişliğine oranı, ağız boyunun boyun genişliğine oranı yine altın oranı veriyor. Burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeye oranı, burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeye oranı yine altın oranı veriyor. Hadi canlılarda işte ayçiçeklerinde var, kozalaklarda var, bitkilerde var, salyangozda var, Nautilus'ta var, altın oran var. Bir de dünyanın altın oran noktası var, Mekke. O da şu şekilde, Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığıyla güney kutup noktasına olan uzaklığı altın oran sayısını veriyor. Hatta bunun sunumu vardı aslında, sunumuyla göstersek belki daha iyi olacak. Öyle yapalım. Önce bir filmini izleyelim inşallah. Bir alabilir miyiz?
And divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant.
Bakın burada kulak, mesela kulak kepçesini görüyoruz. Kulak kepçesinde altın oran var. Çünkü altın dikdörtgen içine 1.618'lik dikdörtgenler içine sığıyor. Kulağın bu dönüşümleri, yani spiralleri. Burada içeri olan kıvrımı yine altın oran. Bakın dikkat ederseniz altın dikdörtgenin içerisine giriyor. Dışı da içerisi de. Bu da hayret verici. Yani herkesin kulak kepçesi birbirinden farklı. Hepsi altın oranla yaratılmış. Ya kusursuz bir sanat var. Allah sanatını gösteriyor maşallah.
6 milyar farklı var.
Evet. Mesela Nautilus'a bakıyoruz. Bakın ayçiçeği. Ayçiçeğin içinde bu dönüşümler var. Dönüşümlerle yerleştirilmiş. Şimdi bakın nasıl. Bütün bu spiraller altın oranla yerleştirilmiş. Kozalaklarda yine aynı şekilde. Bakın spirallerin sayısı, dönüşümlerin sağ ve sola dönüşüm olanları oranladığınız zaman yine altın oran çıkıyor. Dalgalar altın oranla düşüyor. Büyük dalgaların düşüşü altın oranlı spirallerin içerisinde. Bakın dalgaların düşüşü altın oranla.
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 and 55. Fibonacci sayıları oranıyla düşüyor.
Evet. Starfish, deniz yıldızı. Nautilus. Bakın hepsi altın oranlı dikdörtgenlerin içine giriyor, spiraller. Nautilus'u görüyoruz burada. Parmaklarda var aynı şekilde. Bakın parmakların uzunluğunu 8 ve 5'e oranladığınız zaman altın oran çıkıyor. 5'e 3'e oranladığınız altın oran çıkıyor. Ve uzaydaki galaksilere baktığımız zaman galaksinin içindeki spiraller de yine altın oranın içerisine giriyor.
Maşallah.
Bunlar işte Allah'ın yaratmasının delilleri inşallah.
Altın oranı Allah bize güzel gösteriyor. Bir de öyle bir konu var. Yani altın orana sahip mimariler, yüzdeki estetik oran, çiçek, çeşitli mesela gökyüzündeki o güzel fotoğraflar. Altın oran olduğu zaman daha bir estetik ve güzel görünüyor. Onu güzel olarak gösteren de bize Allah inşallah. Altın oran diye bir oranı güzel olarak yaratan Allah inşallah. O da bir Allah'ın bize bir nimeti aynı.
Evet, şimdi canlılarda gördük. Uzayda var altın oran. Kulak kepçesinde var inşallah. Ama Mekke'de dünyanın altın oran noktası. Bakın burada görüntüsünü izleyelim şimdi. Mekke'den günlerin değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğru doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı. Bakın doğu uzaklığıyla batı uzaklığının birbirine oranını aldığınız zaman oran 1.618. Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına, bakın kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının birbirine oranı yine tam 1.618. Mekke'nin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklık birbirine oranı maşallah yine 1.618. Sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi Rabbimizin sanatının delilleri inşallah. Yani biz bu delillere bakarak Allah'ın sonsuz akıl sahibi olduğunu, sonsuz güç sahibi olduğunu kavruyoruz inşallah. Çünkü her yerde bakın mesela baktık ayçiçeğinde spiraller var. Onların DNA'da kodu var. Değil mi? DNA'daki kodundan proteinler üretiliyor. Onların şekli belirleniyor, özellikleri belirleniyor, rengi belirleniyor. Ama aynı zamanda hangi oranla nasıl dizileceği de belirleniyor. Bakıyorsunuz ortaya çıkan 1.618. Allah bunu Fibonacci isimli birine orta çağda bulduruyor. Nasıl bulduruyor? Matematikten hareketle buluyor bunu. Sayıları alıyor bakın şu şekilde. Onun nasıl olduğunu gösterelim. Fibonacci isimli kişiye Allah'ın ilhamıyla inşallah önce ayeti okuyalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah insan bedenine dahil olmak üzere yarattığı pek çok canlı ve cansızı belli bir ölçüyle yarattığını bize şu ayetle bildiriyor. Rabbimiz her şey için, bakın her şey için bir ölçü kılmıştır diyor inşallah. Evet, sayının nasıl olduğunu.
Fibonacci sayıdan mı?
Evet, neyse şöyleydi. 0, 1. Topluyorsunuz 1 oluyor, 1'i 1'in yanına koyuyorsunuz. 1'le 1'i topladığınız zaman 2 oluyor, onu 1'in yanına yerleştiriyoruz. 2 oluyor, 2 ile bir önceki sayıyı topladığımız zaman 3 oluyor, 3'ü koyuyoruz bu sefer. 3 ile 2'yi topladığınız zaman 5, 5'i koyuyorsunuz. Bu şekilde toplayarak gidiyorsunuz.
Evet, şurada.
13. sayıdan sonra, bakın burada bakıyoruz, evet. 13. sayıdan sonra toplayarak gittiğimiz zaman.
Şunlar Fibonacci sayıları.
Bir sayıyı bir önceki sayıya böldüğümüzde, mesela 59'u 55'e böldüğümüzde ya da 144'ü 59'a böldüğümüzde 89, evet, 1.618 çıkıyor. İşte bu, buna Fibonacci sayısı, yani altın oran adı veriliyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Canlılarda milyarlarca yıldır, mesela galakside var, galaksinin ömrü ne kadar? Değil mi? Big Bang'ten itibaren 15 milyar yıl var. Sonra galaksinin oluşum dönemi var. Yani milyarlarca yıldır varlar galaksiler. Bu gördüğümüz canlılar da milyonlarca yıldır varlar, değil mi? Kozalaklar, çiçekler, insan da aynı şekilde. Yani insan da on binlerce yıldır var olan Allah'ın yarattığı canlı inşallah. Ondan altın oran var.
Evet.
Kabe kaç, ne kadar zamandır var? 4.6 milyar yıl dünyanın yaşı. Milyarlarca yıldır Kabe'de var, Mekke şehri de var, değil mi? Dünyanın üzerinde. Yeri belli.
Evet.
Hepsine baktığımız zaman altın oran veriyor. Ama matematik yani insanların, öyle düşünür değil mi? İnsanın ortaya koyduğu bir sistem olarak düşünülse, onun içinde de altın oran var. Sayıları böyle yan yana koyup da topladığınız ve bir önceki sayıya böldüğünüz zaman altın oran çıkıyor. Neyi gösteriyor bu? Galaksileri, canlıları, Mekke'yi, dünyayı, matematiği ve Fibonacci'yi, hepsinin yaratıcısı olan Allah'ın yarattığını inşallah. Matematiği yaratan da Allah, matematiğin içinde altın oranı yaratan da Allah, canlıları altın oranla yaratan Allah inşallah.
Tabii.
Ve bunu Allah, Kur'an'da bildiren Allah inşallah. Her şeyi bir ölçüyle yarattık diyor Allah inşallah. Bunu da Kur'an'da bildiriyor bize inşallah.
Mesela ayçiçeğin üzerindeki, neden ayçiçek altın oranlı spirallere gerek duyan bir geni olsun ki? Çünkü ayçiçek hiçbir zaman o sahip olduğu altın oran spirallerine sahip, yani kendinin altın oranına sahip olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek. Ve bunu gösterecek bir canlının da ona baktığında farkında olamayacak. Kendine nasıl bir canlı olduğunun bile, fiziksel olarak nasıl bir görünüme sahip olduğunun bile farkında değil ayçiçek. Çünkü bir bitki, gözü yok, kulağı yok, kendi şeklini bilmiyor, matematik bilmiyor, sayılar bilmiyor. İşte bu detaylara baktığımızda bütün bu canlılardaki altın oran Allah'ın sadece insana göstermek üzere yarattığı bir nimet, güzellik. Yoksa o çiçek nereden bilsin altın oranı kim ne olduğunu? Kendini de bilmiyor, onu da bilmiyor. Evet.
Akciğerlerimizde de altın oran var, onu da izleyelim şimdi.
Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği asimetrik olmasıdır. Örneğin soluk borusu biri uzun, sol ve diğeri de kısa sağ olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1,618 değerini verdiği saptanmıştır.
Maşallah. Demek ki akciğeri yaratan Allah altın oranla yaratmış inşallah. Bu şimdi bunu dünya çapında, şimdi altın oran biliniyor. Hatta Romalılar döneminde mimaride de kullanılmış ve çok estetik. Allah şöyle bir özellik de yaratmış insanı. Bir şey altın oranlı olduğu zaman, altın oranına yani 1.618'lik oranda olduğu zaman insanın hoşuna gidiyor.
Evet.
Bu yani resimlerde mesela insan yüzü altın oranla dedik değil mi? Yüzünün boyunun mesela enine oranı. Bu mesafelerdeki oranlar değil mi? Şuradan burnun oranı topladığımız zaman altın oran çıkıyor birbirine oranladığımız zaman. Bu oranda bir bozulma olduğu zaman o estetik kayboluyor. Yani o yüz artık insanın gözüne altın oranlı olduğundan kadar güzel görünmüyor. Bunu isteyen denesin. Alsın, Photoshop programı var. Güzel, çok güzel bir yüzü böyle değil mi? Güzel insan, bir güzel insan yüzünü alıp orada o altın oranı değiştirsin. Onun artık o kadar güzel olmadığını görecek. Bu çok hayret verici. Yani metafizik bir durum. Maşallah. Allah sadece 1.618'lik oranla olduğu zaman güzel görünüyor gözüne insanın. O oran 1.8'e veya 1.5'a işte 1.2'ye düştüğü zaman, değiştiği zaman estetikliğini kaybediyor. Çünkü Allah onu hoşuna gidecek şekilde yaratmış. Niye? Allah öyle dilediği için. Allah yaptıklarından sorulmaz, şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa o insanları sorguya çekecek olandır. Sorgulayacak olan odur diyor inşallah Kur'an'da. İnşallah. Güzel. Allah dilediği için bu şekilde. Allah'ın sonsuz aklıyla ve sanatıyla inşallah.
DNA'da da altın var. Onu da söyleyelim. DNA'nın tam bir tur yapana kadar spiralinin uzunluğu 34 angstrom oluyor. Yan çapının spiralin çapı da 21 angstrom. Yani 21 angstrom tam bir tur yapana kadar ki spiralin uzunluğu da 34 angstrom. Bunların her ikisi de Fibonacci sayısı. Birini birine böldüğümüzde yine altın orana karşılaşıyoruz. 1.618'de ki DNA ne kadar kompleks bir şifre. İçerisindeki bir tane harfin sadece yerini bile değiştirseniz canlının ve belki hayatına mal olabilecek bir şeye, bir reaksiyona dönüşmüş oluyor. Ya hem önemli hem Allah orada estetik de yaratmış vaziyette.
Evet. Bakın onu da görelim. Onur Hoca'nın anlattı hakikaten.
Evet.
Burada da muhteşem bir mucize var değil mi? DNA'nın mikroskopik bir yapısı var. Yani elektron mikroskopla bile görmesi zor. Hücrenin içerisinde angstrom, yani milimetrenin
10 milyonda biri.
Evet. Milyonda biri büyüklüğünde bir sayıdan bahsediyoruz. Bakın DNA sarmalının en tepe noktasından diğer tepe noktasına olan uzaklığı ne kadar? 21 angstrom.
Evet, çapı 21 angstrom.
Evet, bir zincirden diğerine daha doğrusu. Bu sarmalın üzerinde bir tepe noktasından diğer tepe noktasına olan uzaklık 34 angstrom. Oranlayalım 34'ü 21'e 1.618. Bir angstrom da 1 santimetrenin 100 milyonda biri. Yani milimetrenin de 10 milyonda biri. Maşallah. Ve altın oranla yaratılmış. Yani şunu söylemek istiyordum. Bunu şimdi... Altın oran biliniyor. Altın oran hakikaten daha önce de kullanılmış. Canlıların simetrisi ve altın oranla oldukları, mutasyonların da bu simetriyi ve altın oranını mutlaka bozacağını hocamız söyledi. Hayret. Yani bu yani evet. Bilinebilecek bir şey. Bilim adamı bilir bunu. Ama Allah hocamıza nasip etti bunu dünya çapında söylemek. Hatta hocamız şunu söylediği zaman, yani ara geçiş formları dedi hocamız. Yarım yamalak, yani yarım organlara sahip patolojik ve asimetrik canlılar ifadesini kullandı. Hatırlıyorum ben yani ilk kullandığı zamanları da hatırlıyorum. Böyle olmak zorunda diye birdenbire evrimciler oldular böyle. Aslında biz öyle demek istemiyoruz. O sizin hayalinizdeki ara geçiş formu evrim öyle değil falan filan hikayeler anlatmaya başladılar. Ve hepsi ortadan kayboldu. Ara geçiş formu vardır diyen bugün yok. Çünkü hocamız kriteri koydu. Bunlar böyle atıp tutturuyorlardı. Nesli soyu tükenmiş canlıları çıkartıp böyle. Değil mi? İşte al sana ara geçiş formu diye böyle. Al sana Australopithecus ara geçiş formu. Öbürü çıkıp dinozorlar ara geçiş formu diyordu falan böyle.
Öbürü ben
ara geçiş formu ama onun sebebi var. O ben ara geçiş formuyumdur diyor. O 10 trilyonu yani baktı ara geçiş formu yok. O düşündü herhalde böyle. Ben şimdi gidersem ara geçiş formuyum diye bana 10 trilyonu verirler falan diye hesapladı. Böyle bir şeye girdi herhalde o. Yani bıraksınlar bu işleri tabii yani. İnşallah Allah'ın yarattığını görüyoruz. Yani bu böyle bir sistemde mesela DNA'nın altın oran var. Buraya bir dışarıdan müdahale olduğu zaman veya işte kozalakta var mesela veya insanın yüzünde var. Buraya bir mutasyon geldiği zaman ne altın oran kalır ne simetri kalır. Simetri de çok büyük üstün bir özellik. Yani bir şeyin mesela bir doku var. İşte mesela yüzümüzü ele alalım. Değil mi? Yüzümüzde simetri oluyor. Neye bağlı oluyor bu? Simetriyi meydana getiren genetik bir yapı var. Bir genetik özellik bu. Yani doku çoğaldığı zaman, her iki yana doğru genişlediği zaman bir doku bir taraf daha fazla olmuyor öbür taraftan. Bu taraf daha çok çoğalıp ya kim söylüyor bu hücrelere? Yani mesela hesaplasak diyelim ki bu tarafa doğru işte 100 milyar hücre çoğalacak. Bu tarafa doğru 100 milyar çoğalması gerekiyor. Kim sayıyor bu sayıyı? Ya bunlar hücre. Ya hücreler birbirini sayamayacağına göre, değil mi? Hücrelerin dışında bir sayan akıl ve güç olması lazım. Ya hücre kendi kendini sayabilir mi? Ne diyecek yani hücreler 1, 2, 3, 4 diye ses çıkararak yani şey mi sayacaklar? Sayı mı sayıyorlar? Tabii ki değil yani bu, değil mi? O hücreleri sayan ama bir sayı sayan bir akıl olması gerekiyor ki dur diyecek yani. simetri bozulmaması için dur denmesi gerekiyor böyle. İşte bu Allah'ın gücü, Allah'ın aklı inşallah. Ya bilim bize bunu kanıtlıyor. Ve buna dışarıdan bir müdahale olduğu zaman mutlaka simetriyi bozar tabii ki. Yani rastgele bir şey olduğu zaman, değil mi? Rastgelelik demek ne demek rastgelelik? Rastgelelik olmaz ama onların içinde, yani onların kullandığı mantıksızlık içerisinde bile düşündüğümüzde yine olmuyor. Yani rastlantısal bir değişiklik mutlaka o simetriyi bozuyor. Ne oluyor? Mesela dört ayaklı bir canlıda kusursuz bir simetri varken, değil mi? Bacaklar doğru yerlerde çıkıyor. Hangi bölümde çıkacağını kontrol eden genler var özel. Hux genleri deniyor bunlara. Vücudun, çünkü bacak veya kol herhangi bir yerden çıkmıyor. Tam omuzda olması gereken yerde, bakın boynun hemen altındaki bölgede çıkıyor. Belinden de çıkabilirdi insanın, değil mi, kol? Yine mükemmel kol olurdu. Görüntü olarak yani böyle uzardı, parmaklar, damarlar, her şey oluşurdu. Kemikler, işte tendonlar. Ama belinden çıkardı insanın. Disfonksiyonel hale getirirdi. Biri belinden çıkardı, biri omuzdan çıkardı mesela. İşte mutasyon olduğu zaman bu oluyor. İneğin mesela bir tane daha bacağı çıkıyor. İşte sineğin kafasından bacak çıkıyor. Niye sineğin kafasından bacak çıkıyor? Hox genine bir tane mutasyon geliyor. Tam evrimcilerin dediği gibi işte mutasyon geldiği zaman bu oluyor. O genin yapısı bozuluyor. O zaman bacağın yerini şaşırıyor. Yani bacağın genetik kodu var, nereden çıkacağını belirleyen. Orada bir hata olduğu zaman o bacak kafadan çıkıyor bu sefer. Veya mesela ekstra bir kanat oluyor ama disfonksiyonel, kullanamıyor onu, uçamıyor, ölüyor o canlı. Kuş. Mutasyon yani ne yapıyor? Bakın patoloji ve asimetri meydana getiriyor. İşte bu kriterleri evrimcilere ikrar ettirdi hocamız. Evet. Allah'ın izniyle. Bilimle, değil mi, böyle tutup bazı hocam ara geçiş formu yoktur. Bir de hocamız para teklif etti. Oradan çok maşallah. Öyle bir sıkıştırdı ki. Yani 10 trilyon lira para veriyorum dedi. Bütün dünya medyasında böyle her yerde haber oldu. Tıs yok. Bittiler orada böyle. Ya adam getiremez olur mu? Yani değil mi? Bir tane ara geçiş formu olsa müzeler aç evrimciyle dolu böyle. Hani ortalık. Kapar o şeyi, fosili. Hatta dedi ki hocamız resmini getirene dedi, yani veriyorum dedi. Baktı, baktı kimse gelmiyor. Resmini getirene veriyorum dedi. Yine yok. Niye yok? Çünkü yok. Ne diyor Charles Darwin? Evrimin delilleri diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir. Ama diyor ara geçiş formu yok diyor.
Bulamıyor.
Kazıyoruz diyor orayı burayı diyor. Yok diyor ara geçiş formu diyor. Bu diyor hipotez paçavrası diyor.
Doğru söylüyor.
Evet tabii, yani her söylediği yanlış değil tabii. Charles Darwin arada ayıldıkça doğru şeyler söylüyor. Yani bakıyor ara geçiş formu yok diyor. Daha ne desin adam yani. Bunu kitaba yazmış zaten. Evrim, yani türlerin kökeninde yazıyor bu. Mektuplarında yazıyor bir. Bir de türlerin kökeninin içinde de var ayrıca iki. Ara geçiş formu yoktur diye. Oraya koymuş. Yani, zaten evrim bitiriyor bu yani.
Evet, o zaman da aranılan zaten bilinen bir gerçek ara geçiş formunun olmadığı. Günümüzde de bulunan 350 milyon tane daha fosille bu gerçek ikrar edilmiş oldu. Tam tasdiklenmiş oldu. O sözün doğruluğu kanıtlanmış oldu, göstermiş oldu. Şimdi zaten Allah canlıları o kadar hassas bir çizgide mükemmel olarak yaratıyor ki, dediğin gibi dışarıdan olabilecek her müdahale dengeyi ya hiç bozmuyor ya da hemen bozuyor. Bu şuna benzetilebilir. Çok böyle hassas moleküler düzeyde dengeye gelmiş olan bir terazi düşünelim. Ve çok ortasında da bir terazinin kolu olsun. İki tarafında ucunda da sistem dengede olsun. Şimdi bu sistem o kadar hassas ki, mesela diyelim ki şu sağ tarafta 10 tane atom var. Sol tarafta da 10 atomluk bir ağırlık var. Ve terazi rüzgar etse bozulur. Yer değiştirse bozulur. Canlılığın bulunduğu hassas mekanizmayı biraz buna da benzetebiliriz. Allah bu kadar hassas bir çizgide altın oran yaratıyor. Canlının içerisindeki proteinlerin dengesini yaratıyor. O başına gösterdiği videoda birçok protein, burada sayısını kabaca genel olarak gösteriyoruz. Aslında çok daha fazla protein zincirleme reaksiyon gösteriyor. O ona bağlandıktan sonra üçüncü ona bağlanma sinyalini alıyor. Dördüncü, beşinci, altıncı derken hücrede artık yaşanabilir bir form oluşuyor. Hücre böyle böyle yaşıyor. 100.000 tane farklı protein var. Bunlar ne iş yapıyor hücrenin içerisinde? Bunlar bütün canlılarda var dünyada. Ve canlılık dediğimiz konu işte böyle kompleks proteinlerin mesela birbirine girift mekanizmalarıyla ancak açıklanabiliyor. O hassas teraziye ne müdahale olsa mesela mutasyon olarak, o zaman o terazi bozuluyor. Bunun bir hassasiyeti o kadar fazla ki herhangi bir müdahalede dışarıdan gelen o zaman o canlımız bozulduğuna görüyoruz. Ki hem fonksiyonel hem estetik açıdan çok güzel hem de çok becerikli ve işini tam ve eksiksiz yapıyor o proteinler veya o canlının kendisi. Allah özellikle böyle hassas bir mekanizma yaratıyor ki evrimciler diyemesin ki rastgele belki güzel şeyler olabilir. Hiç öyle bir şey olmuyor. Biz doğada pratikte hiç böyle bir şey görmüyoruz.
Maşallah, evet. Dengelerde hep, yani her şey bir denge üzere yaratılmış. Mesela sistemlerde de bu var. Bir vücudun bağışıklık sistemi var. Bu bağışıklık sisteminde böyle bir aşırı reaksiyon olduğu zaman, mesela bazı maddelere karşı alerji denen bir durum ortaya çıkıyor. Ve insanı rahatsız hakikaten rahatsızlık veren bir durum oluşturuyor. Onunla ilgili bir filmimiz var şimdi. Yani her şeyin dengesi çok mükemmel ve kusursuz yaratılmış Allah tarafından. Şimdi onunla ilgili filmimizi izleyelim inşallah. Alerji, bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan maddelere, ki bunlara alerjen adı veriliyor bu reaksiyona sebep olduğu zaman, onlar olan aşırı reaksiyonu. Mesela neler bunlar? Çiçek polenler, hayvan tüyleri olabiliyor. Değil mi? Çeşitli besinlere karşı. Bunların içindeki evet. Proteinlere karşı. Şimdi burada görüyoruz. Evet. Where it is taken up. Burnun içerisinde moleküller geliyor şimdi. Evet. Antijen sunan hücrelere geliyor. Burada da şimdi bu dışarıdan gelen protein yapılar buraya yerleştiği zaman antijen sunan bu hücrelerin içerisindeki özel yerlerine bağışıklık sisteminin hücreleri, T hücreleri geliyor. Ve onları alıyor ve bu T hücrelerinden, bağışıklık sisteminin T hücreleri aktif hale geçiyor ve bazı moleküller salınmaya başlıyor. Bunlara da antikorlar, ama özel bir çeşit antikor, immünoglobulin E antikorları. Bakın hücrenin yüzeyinde görüyoruz. Buradaki hücreler de bu alerjik reaksiyonları gerçekleştiren ve bağışıklık sisteminin bir bölümü olan mast hücresi denen hücreler, bakın görüyoruz. Onların üzerinde immünoglobulin E denen antikorlar var. Bunlarda da granüller var. Kimyasal, özel kimyasal molekülleri taşıyan, bakın burada da gördüğümüz gibi kesicikler. Bu alerjen, mesela işte polenler geldiği zaman gidiyor mast hücresinin üzerindeki kendisine uygun olan, bunlar anahtar kilit gibi birbirine uygun, immünoglobulin E moleküllerine veya antikorlarına yapışıyor. Ya bu neyi gösterir? Immünoglobulin E'yi, bu alerjiye sebep olan işte polenleri veya diğer alerjenleri yaratanın Allah olduğunu gösterir. Çünkü aynı akıl tarafından yaratıldığı nereden belli? Anahtar kilit gibi birbirine uygun. Birbirine evet. Uygun olarak yaratılmış. Yani dışarıda böyle bir maddenin olduğunun bilinmesi gerekiyor. Ona uygun da antikor var. Neyin üzerinde? Bu alerjik reaksiyonu meydana getirecek ama normalde bağışıklık sisteminin bir bölümü olan hücrelerin üzerinde. Ve bunlardan bazı kimyasallar salınıyor. Mesela histamin denen bir kimyasal salınıyor. Gidiyor histaminin damarlar üzerinde, bakın reseptörleri var, alıcıları var. Bunlar zincirleme reaksiyon. Yani bu hücreler histamin yapıyor. Histamin de buraya geleceğini bilen işte damarlar üzerinde özel alıcıları var. Şimdi onun ne işe yaradığını göreceğiz. Birdenbire damarlar genişlemeye başlıyor. İşte onun için o burunda tıkanıklık meydana gelir, böyle alerjik saman nezlesi mesela denen durumda. Burunda bir tıkanma ve mukus salgılanmaya başlar böyle. Evet. Burun tıkanıklığı ve hapşırmaya sebep oluyor. Şimdi ona karşı biz de ilaç alıyoruz. Ne alıyoruz? Antihistaminik denen ilaçlar alıyoruz. Ne yapıyor antihistaminik denen ilaçlar? Bakın. Burada mekanizmasını gösteriyor. Histamin gelmeden önce gidiyor. Histaminin alıcılarına bağlanıyor. Histamin alıcılarına bağlandığında histamin gelip oraya bağlanamadığı için damarın genişlemesinin engellenmesi burada amaç tabii. Buna tedavi vesile olmak için. Damar genişlemeyince de burun tıkanıklığı ortadan kalkıyor. Hapşırma ve o burundan çıkan mukus salgısının üretimi durduruluyor. Bakın bağlanamadı histaminler. Bu alerjiye karşı bir önlem. Ama tam tedavisi yok çünkü alerji yani oldukça kompleks bir sistem. Şöyle bir tedavisi var. Aşılama yapılıyor. O alerjen madde, yani alerjiye sebep olan madde vücuttaki hangi neye karşı reaksiyon olduğu kan testleriyle ve diğer testlerle ortaya konarak neye alerjisinin olduğu, onun üzerinden aşılama yapılabiliyor. Yani alerjiye sebep olan madde çok ufak dozlarda uzun süre içerisinde vücuda verildiği zaman yavaş yavaş, yani ufak dozlarda böyle doz arttırarak, o zaman vücut ona bağışıklık kazanıyor, ona alışmaya başlıyor. Alışmaya başlayınca da bu da mükemmel bir mekanizma. Yani Allah böyle bir özellik yaratmış. Bir müddet sonra o maddeyi gördüğünde, artık o molekülle karşılaştığında ona karşı reaksiyon vermiyor. Alışıyor ona. Yani kısacası alışarak bu şekilde reaksiyon vermiyor. Bu bize neyi gösteriyor? Şimdi histamin vardı orada, histaminin reseptörü var. Dışarıdan gelen bir madde var. Tecrübe o gidiyor var. Antikora, anahtar kilit gibi uygunluğu var. Alerjiyi Allah'ın yarattığını, yani dünya hayatını Allah imtihan olarak yarattığını bildiriyor inşallah. Allah'ın vaadi var inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun diyor Allah. Sizi bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Sabır gösterenleri müjdele. Yani alerji gibi rahatsızlıklar, kanser gibi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları. Yani hepsi aslında, hastalık da mükemmel yaratılmış. Hastalık bir eksiklik, dünya hayatının eksikliği ama kendi içindeki mekanizması mükemmel. Kusursuz yaratılmış. Yani mesela dışarıda bakteri yaratıyor Allah, virüsü yaratıyor. O geliyor, vücuduna giriyor. Mesela virüsün bir hücrenin içerisine girişi muhteşem bir sistem, kusursuz bir sistem. Ama hastalık meydana getiriyor insanda, bir acizlik, yatağa düşürüyor, yorgunluk, halsizlik, ateş meydana geliyor. Ateşin olması da kusursuz bir sistem. Yani insan, ateş tabii ki yani rahatsızlık hissi veriyor ama şöyle bir şey ateş mesela, virüs veya mikropla kolay savaşabilmesi için vücut ısısını yükseltiyor, daha iyi müdafaa edebilmek için. Ve bunu organizmanın kendisi yapıyor. Hipotalamus denen bölgede vücut ısısını ayarlayan bir yer var. Oradaki o mikroplardan, virüslerden açığa çıkan maddeler ya da moleküller ya da bağışıklık sisteminin bazı molekülleri, bunlar pirojenik moleküller deniyor bunlara. Gidiyor oraya, yapıştığı zaman birdenbire 37 derecede dururken, hep 37 derecede tutarken bunu birdenbire yukarı alıyor. 39'a çıkartıyor, 40'a çıkartıyor. Bunun bir hikmeti var ama çok önemli. Bir kere bağışıklık sisteminin savaşmasını kolaylaştırıyor. İkincisi, ateşle birlikte bir halsizlik oluyor, seni yatağa yatırıyor. Niye? Gidip enerjini sen başka şeylere harcama diye. Sadece o an en acil konu hastalık. Hastalıkla savaşman için kolunu kaldıracak halin kalmıyor. Sana öyle bir yorgunluk hissi geliyor ki oradan veriyor sana. Böyle kolunu kaldıramadığın için yorgan döşek yatıyorsun ki o sırada hastalıkla mücadele kolaylaşsın diye. Bakın hastalık kendi içinde kusursuz yaratılmış. Bu da Allah'ın yarattığının delili. Yani Allah hastalığı da özel yaratıyor, sağlığı da özel yaratıyor inşallah.
Evet, yoksa koca insan vücudunu hasretmek kolay bir iş değil. Hücrelerin, yani bağışıklık sistemi de normalde çok mükemmel. İçerisinde o T hücrelerinin, B hücrelerinin bir trilyona yakın kilit üretip, anahtar üretip dışarıdan gelen bakteri, virüs veya mikrobun kimliğini teşhis edip onu yok etme kabiliyeti var. Ki normalde bu her soluduğumuz havada içerisinde patojen bakteri bulundurabiliyor. Bunu teşhis ediyor bizim vücudumuz ve bunu yok ediyor iken bazı durumlarda da dediğin gibi hasta oluyor, yok edemiyor. Zahiren o virüsün veya bakterinin sayısının arttığını, çoğaldığını ve bizi hasta ettiğine şahit oluyoruz. Bu da Allah'ın göstermiş olduğu bir uyarı aynı zamanda. Çünkü 100 tane sana 100 trilyon tane var. İçine giren ilk önce bir tane hücre o bakteriden, patojen bakteriden. Sende 100 trilyon tane var. Yani onun 100 trilyon katı büyüksün. Ama bir tanesi seni yatağa yatırmana vesile oluyor. Yatağa düşürüyor. Belki aylarca hastanede yatmana vesile oluyor. Allah dilerse işte senin 100 trilyonunda birini vesile kılıp, sebep kılıp seni yatağa yatırabiliyor. Ondan dolayı aslında bütün bu ateistlerin hepsi, evimizlerin hepsi, bütün insanlık, bütün canlılık, bütün cansız maddeler hepsi istese de istemese de Allah'a boyun eğmiş vaziyette bir hayat yaşıyorlar. Çünkü her şeyi kontrol eden aslında Allah. Aslında değil mi? Yani zaten Allah, yani varlığın sebebi, bizim görmemizin sebebi, duymamızın sebebi, evet anlıyorum, aklım var, şu an ne dediğini kavruyorum dememizin sebebi Allah. Bu aklı, şuuru veren, o görüntüyü yaratan, o moleküllere o düzeni veren Allah. Çünkü en dibine gittiğimizde bizim konunun, yani en küçük aynısına gittiğimizde bizim karşımıza renklerin olmadığı, sesin ortadan kalktığı, değil mi? Işığın artık olmadığı atom dünyasına giriyoruz. Bir yörüngede, belli bir yörüngede, saniyede 100 bin kilometre hıza kadar dolaşan hızda elektronlar görüyoruz protonun çevresinde. Elektron neden milyarlarca yıldır protonun çevresinde aynı yörüngede hiçbir birbirine çarpmadan çok yüksek hızda neden dönüyor? O güç nereden geliyor? Ve o gücün nasıl bir güç olduğunu atomun içi ayrıştırılıp atom bombası atıldığında görüyoruz ne kadar büyük bir güç olduğunu. O gücün o kadar küçük bir birime sığdırılması, o gücün esas kaynağı kime ait? Buradan biz zaten her şeyin var olduğu temel madde atom olduğuna göre, o atomun içindeki o gücün de boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gördüğümüze göre, oradaki metafizik durumu çok rahat bir şekilde kavrayıp, tüm varlığın, tüm gücün nasıl Allah'ın tecellisi olduğunu, onun yarattığı kanunlarla ayakta olduğumuzu çok rahat bir şekilde kavrayabiliriz. Ki atomların oluşturduğu artık ne yapacağız? Hücrelere bakacağız. Onların oluşturduğu canlılara bakacağız. Ve atomlardan oluşmuş galaksiler. Her yer atomlar, moleküllerden oluşuyor. Bunların hepsinin birbiri içerisinde, tam bir uyum içerisinde milyarlarca yıldır akıp gittiğini görüyoruz. Allah bize her zaman yaşayabileceğimiz, rahat bir nefes alabileceğimiz inşallah, görüp duyabileceğimiz güzel bir dünya yaratıyor. Bütün bu atomları vesile kılarak.
Evet. Yani bu düzenin mükemmelliği hakikaten tam iman ettirici. Yani temiz akıl sahipleri diyor Allah, Kur'an'da bildiriyor. Bakın şimdi mesela hücrenin içine şöyle kabaca bir göz atalım. Yani genel hatlarıyla, ki derinde fazla inmeden. Hep mükemmel sistemlerle karşılaşıyoruz. Sanal bir hücre içerisine girecek mesela. Neler oluyor hücre içerisinde? Onu şöyle yüzeyler olarak gösterecek ki bu yani çok ufak bir kısmı tabii. Mesela hücre çekirdeğini görüyoruz burada. Kapıları var. Bu kapılar herkesi içeri bırakmıyor. Sadece işine yarayanları alıyor içeriye. Şimdi burada mesela DNA'dan protein üretilecek. Protein üretileceği zaman transkripsiyon denen işlemin yapılması gerekiyor. Yani DNA'nın RNA kopyası çıkartılıyor. Bu taslak olarak kullanılıp bundan protein üretilecek. Burada bakın kaç tane enzim görevli. Yani birçok sayıda protein görevli. Bu bize hep hani hocamızın söylediği bu işte. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinlerinin var olması gerekir diyor. Yani bu sistem var olmadan protein üretilemiyor.
Mesela o gerçeği de yani. Hocamız söyledi. Bütün dünya ondan, hocamızdan kavradı. Normalde her doktor, biyolog, biyolojide bu bilim dalını gören herkes proteinin proteinlerle oluştuğunu görüyor. Bunu öğreniyor. Protein sentezinde hangi proteinlerin görev aldığını inceliyor. Doktora tezi yapıyor. Ama protein olmadan proteinin olamayacağı hakikatini hocamızdan öğrendik.
Ya bu başka bir şey hakikaten. Bu farklı bir olay. Yani
özel bir durum, evet.
Akıl, hikmet, bir ilim gerekiyor. Bir çok sağlam iman gerekiyor. Yani mesela Allah Kur'an'da bu sırrı bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa diyor. Yani Allah'tan korkup sakınanlara, takva sahiplerine Allah doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir diyor. Yani akıl çok farklı bir şey. Zeka ile alakası yok bunun. Yani şeytan çok zeki varlık. Evet. Demişti hocamız. En zeki varlık. O kadar kültürlü ki yani her şeyi biliyor. Matematik biliyor, coğrafya biliyor, fizik biliyor, kimya biliyor. Yani herhangi bir insanın bilmediği her şeyi biliyor şeytan. İnsanlık tarihin itibaren gelişen bütün her şeye vakıf. Son derece zeki. Fakat süper ahmak. Yani ahmak ötesi ahmak, akılsız. Çünkü Allah'ın varlığını birebir bilen ama buna rağmen büyüklenmiş olan, değil mi? Akılsız bir varlığın net delili böyle. İşte yani zeka hiçbir şey değil yani. Zeka bir yeterli bir şey değil. Zeki olmak tabii ki güzel bir şey ama bunu eğer Allah yolunda kullanırsan güzel bu. Adam oluyor mesela, Nobel ödülü alıyor. Diyor ki IQ'su diyorlar bilmem kaç. Herif süper ahmak yani. Diyor bu tesadüfen oldu diyor. Bu kadar kitap yazmış böyle. Neler anlatmış ama. Hücrenin içine girmiş. Moleküler biyoloji biliyor. Bu diyor tesadüfen oldu diyor. Tesadüfen olması da diyor arabanın diyor motorunu ateş etmek gibi bir şeydir diyor. Ama diyor ben bunu savunuyorum diyor.
Hayret.
Yani bu zırva ötesi zırva. İşte akılsızlığı gösteriyor bu. Akıl da çok sağlam kararlı bir imanla oluyor. Maşallah hocamız bu bakımdan çok örnek. Peygamberler de bu şekilde demişti hocamız. Yani mesela Hazreti İsa bir kere iman ediyor. Çok keskin akıllı. Maşallah hocamız da öyle. Mesela akıl hastanesine giriyor. Çok zorlu ortamlar. Yani bunlar böyle hani hayal etmesi bile güç. Öyle bir insan öyle bir ortamı çok keskin bir imanla atlatabilir ancak.
Evet, doğru.
Mesela Şeyh Nazım Hazretleri o dönemde tarif ediyor. Daha da imanı yani ahlakı daha da güzelleşerek çıktın oradan diyor. Öyle bir ifade kullanıyor.
Evet.
Bu çok üstün bir özellik. Biz diyor onu kaldıramazdık diyor. Hocamız da yani sen diyor razılardan kılındın diyor inşallah. Üstün makamlar müjdeliyor orada. O çok keskin bir imanla oluyor. Yani hiçbir şekilde ne olursa olsun yani keskin iman şöyle oluyor inşallah. Ne olursa olsun kolunu kaybedebilir, bacağını kaybedebilir, ölüm tehlikesi olabilir, akıl hastanesine konabilir. Ya her
İftira her atılabilir.
Şartta. Ve hocamız şöyle çok güzel bir örnek vermişti. Yani bunlar dünyevi şartlar. Demişti ki bakın bu çok önemli. Yani bir Müslümanın ahlakının nasıl olması gerektiğini yani keskin tam imanla inşallah. Mesela demişti Allah beni cehenneme de koysa inşallah. Ben yine Allah Allah diyerek bağırarak Allah aşkıyla cehennemin sokaklarında gezerim demişti. Ama böyle birini de inşallah bu ahlakta olan birini de Allah cehenneme koymaz inşallah. Ama işte yani iman tam iman böyle oluyor inşallah Allah'a. Yani Allah'a her durumda razı olan, Allah cehenneme koyduğunda Allah'ın adaletin tecelli ettiğini yani Allah'ın razı oluyor kaderine, yarattığı kadere. Ama bu güzel ahlakta olan birini Allah cehenneme koymaz inşallah. Allah sonsuz merhamet, sonsuz şefkat sahibi inşallah, sonsuz adalet sahibi. İnşallah. Ama işte iman, keskin iman böyle oluyor. Onun için akıl hastanesine girdiğinde hocamız, o ortamda ölme tehlikesi, öldürülme tehlikesi, görüntü yani değil mi? Görüntü öyle bir
çok şey. Çok rezil yani açıkçası.
Yani düşünsenize bir ortamda 24 saat berabersiniz. Oraya korumalarla girebiliyor doktorlar. Ancak böyle güvenlik olduğunda adam içerisi saldırgan, akıl hastalığıyla dolu bir ortam. Hiç can güvenliği yok yani. Sıfır can güvenliği. Zaten can güvenliğine kastedilerek oraya konmuş oluyor. Çünkü bir insan, sağlam bir insan, hiçbir rahatsızlığı olmayan bir insanın söylediği bir cümle zaten yani vesile oluyor. Ya öyle bir ortamda bulundurulmasının nasıl bir izahı olabilir? Başka değil mi? Birbirini öldüren akıl hastalarının arasında. Ki 7 kişi öldürmüş orada hocamız orada kalırken ama önemli olan nokta hocamızın tabii imanı orada. Bütün çünkü her şey bir kader üzere yaratılıyor. Allah'ın yarattığı kader üzere orada hocamız. Ondan razı inşallah. Maşallah tam imanla böyle. Allah onu o güzel ahlakıyla oradan çıkartıyor inşallah. Ondan sonra bütün dünyada Darwinizm, materyalizm yerli bir oldu. Amerikan hava üstünde Amerikan Genel Kurmay'ın izniyle İslam konferans yapılıyor. Değil mi? Darwinizmin geçersizliği anlatılıyor. Allah'ın varlığı inşallah anlatılıyor. Londra'nın sokaklarında Allah vardır. Otobüsler diyor. Üzerine yazmışlar. Londra halkı imana geliyor inşallah. Hocamızın görüyor resmi, böyle her gün hocamızın yani. Resmiyle orada inşallah maşallah. İşte bir ülkenin en büyük televizyonu geliyor. Diyorlar ki en büyük televizyonlarından birisi. Dünyada Darwinizm Harun Yahya'dan başka anlatacak kimse yok. Dev bir ülke. 50 sene komünist olmuş. Hocamıza röportaj yapıyorlar elhamdülillah. Büyük olaylar oluyor böyle maşallah. Artık dünyada çok önemli değişiklikler meydana geliyor inşallah. Doğa olayları, afetler, Müslüman ülkelerindeki ayaklanmalar. Hepsi bir yöne gidiyor inşallah. Nereye? İslam'ın hakimiyetine inşallah. Mehdiyet dönemindeyiz çünkü. Allah alenen gösteriyor bunu. Yani gören gözler için, biraz samimi bakanlar için inşallah İslam'ın hakimiyetine gidiyor her şey inşallah.
İnşallah. Bir araya mı gideceğiz şimdi? O zaman tamam bir ayet okuyacağım. Ondan sonra araya gidelim inşallah. Beyine suresi 8. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rableri katında onların ödülleri yani müminlerin ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı, hoşnut ve memnun kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir inşallah. Müminler de Allah'tan her durumda razı oluyorlar. Her durumda, her ortamda, her koşulda, her zaman Allah'a karşı hoşnut ve memnun yani inşallah. İnşallah. Kalplerinde hiçbir zaman Allah'a karşı bir şey olmuyor. Her zaman tam bağlı ve razı vaziyette evet. oluyorlar inşallah.
Çünkü Allah'ın bir garantisi var inşallah. Allah şunu buyuruyor, şeytanın Allah'a sığınırım. Hiç kimseye diyor kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor inşallah.
İnşallah. Peki kısa bir ara gidiyoruz, daha sonra tekrar birlikte olacağız.
Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Kesin imandan bahsetmiştik inşallah. Yani hiçbir durumda sarsılmayan, evet. her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, boyun eğici, tam tevekküllü böyle inşallah. Her durumda Allah'ın istediği tavrı gösteren, yani sabreden inşallah. Her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için. Buna örnek verelim inşallah, başka örnekler de verelim. Mesela sahabenin böyle fedakarlık örnekleri var. Bunlardan bir tanesini okumak istiyorum. Talha bin Ubeydullah. Talha bin Ubeydullah Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan bütün sahabelerin şehit düşmesinin ardından Resulullah'ı kendi bedeniyle korumuştur. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış. Gelen okları tutmak için elini uzattığında oklar elini parçalıyor ve parmakları bu yüzden sakat kalmıştır. Uhud Savaşı'nda 80'e yakın yara aldı. 80'e yakın yara aldı. Hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır.
Ay maşallah.
Maşallah. Delikanlılık böyle olur değil mi? Elhamdülillah. Maşallah. Musab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından, bir kılıç sağ kolunu da kaybetmiş kılıç darbesiyle, sancağı sol kolunu almış. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince, iki kolda gitmiş yani. Bu haliyle kendisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper yapmıştır. Peygamberimizi korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile şehit olmuştur. Helal
maşallah.
Olsun. Maşallah. Semmas bin Osman. Semmas bin Osman Uhud Savaşı esnasında Peygamberimizi sırttan vurmaya çalışan birinin önüne atılarak kendisini Resulullah'a siper etmiş ve aldığı ağır yara ile şehit olmuştur. Abdullah bin Zübeyr. Henüz 12 yaşlarındayken, bakın 12 yaşında. Ben çocuğum demiyor. Değil mi? Müslümanlığın yaşı olmaz. Erteleme olmaz Müslümanlıkta, İslamiyet'te inşallah. Erteleme şeytanın Allah'a sınırım, inkarda bir artıştır diye buyuruyor Cenab-ı Allah inşallah. Abdullah bin Zübeyr henüz 12 yaşlarındayken Yermük Savaşı'na, 16 yaşında ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Maşallah. Müslüman böyle olur inşallah. Öyle ev mücahidi modeli yok İslamiyet'te değil mi? Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla diyor inşallah. Mücadele edin diye buyuruyor. Yani dönemimizde de fikri mücadele bu. Demek ki Müslümanın malını ve canını, yani bütün hayatını Allah yolunda vakfetmesi. Bunu istiyor Allah. Yani dünya hayatı bunun için yaratılmış zaten. Dünya hayatı rahat etme yeri, işte aile, sadece aile kur, çoluk çocuk, üreme, ondan sonra yiyip içip yatma, böyle bir yer değil. Yani Allah'ın yaratışının bir amacı var inşallah. Onu da bildiriyor bize Allah. Ben diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyuruyor inşallah. Başka bir ayette de inşallah. Bu yaratılışın amacı. Üstad da inşallah, mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de çok çileli bir hayatı var maşallah. Hiç sarsılmadan o da Allah yolunda mücadelesine devam ediyor. Mesela ona örnek verelim. Eskişehir hapishanesinde, Üstad Eskişehir hapishanesine Medrese-i Yusufiye adını vermiş. Eskişehir hapishanesinde Zübeyir Gündüz Albin anlattığına göre 12 gün yemek verilmiyor. Zaten bize idam mahkumu gözüyle bakıyorlardı. Hiçbir ziyaretçi bırakmıyorlardı. Siz de idam olacaksınız bunlarla konuşursanız diyorlardı. Geceleri pislikten, tahta kurularından, hamam böceklerinden uyumak kabil değildi. Ben bu gece eski Said'in izzetli damarıyla ellerimiz şualardan, ellerimiz kelepçeli beraber mahkemeye süngülün neferatla sevkimizi düşündüm. Şiddetli bir hiddet geldi diyor üstad. Birden kalbi ihtar edildi ki hiddet değil, belki kemali iftiharla şükür ve sevinçle bu vaziyeti karşılamak lazımdır. Yani Allah'ın bir hediyesi aslında, Allah'ın lütfu inşallah. Evet. Değil mi inşallah? Afyon hapishanesinde de üstadın talebesi Ömer Fakaz'la anlatıyor. Afyon hapishanesinde üstadın koğuşu üst katta. 100 kişilik bir salon kışın 36 pencereden 32'si kırık. Yani sokakla bir, yani ha sokakta kalmışsın, ha öyle bir yerde kalmışsın. Ve o soğukta. Karşı koğuşta bir tane komünist, ahlaksız bir doktor, bir de bir tane partilinin zincirli başkanı kalıyor. Onların odalarına soba kurup camları tamir ettirip kömür veriyorlar. Ama üstadın yer döşemelerinin arası açık olduğundan buradan rüzgar giriyor.
Her yerden açık.
Her yerden açık. Yani. Pencere yok zaten.
Yani. Yani.
Evet. Üstadın yatağı 1,5 metrelik kısa bir tahta. Yani nereye sığdıracak 1,5 metre zaten? Değil mi? Şu kadar bir yer böyle. Tahtanın üzerinde bir minder, onun üzerinde 2 tane battaniye, bir tane de yastık. Yatarken yatak çok küçük olduğundan dizlerini kendine çekerek yatıyor üstad. Zaten buz gibi soğuk. Bir de yatacak yerde zaten ancak dizlerini çekerek yatabiliyormuş üstad. Soba şiddeti soğuktan patlıyormuş. Talebesi üstadı battaniyelere sarılmış, mangala tam kapanmış bir şekilde yüzünü ısıtırken bulmuş birkaç kere. Afyon'da o kış insan boyunda kar varmış ve ancak tünel açılarak geçiliyormuş. 15-20 gün don camlardan inmemiş. Afyon hapishanesinde üstad zehirleniyor. Elleri tutulmayacak kadar şiddetli ısınmış, dili aşırı beyazlanmış. Anlatan aynı haşlanmış yumurta gibi beyazlandığını söylüyor dilinin, üstadın beyaz olduğunu. Gözlerinin içi kıpkırmızıymış. Yaşlı ve hasta olan Bediüzzaman'ı Afyon hapishanesinde hava almak için pencere kenarına bile yaklaştırmıyorlar. Hapishanenin suyu alt katta olduğu için çoğu zaman üstadı susuz bırakıyorlardı. Bütün bu muamelelere karşı üstad sabırla mukabele ediyor. Beddua daha yetmiyor maşallah. Ama şimdi Allah'ın izniyle cennetteler inşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyacağım.
İnşallah.
Tevbe suresi 111. ayet. Hiç şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani malın da hepsi Allah'ın, canın da hepsi Allah'ın bir mümin için. İnşallah onları İnşallah. Allah satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur inşallah. İnşallah.
Bir ayette de şöyle buyuruyor Allah. Şüphesiz diyor benim dirimim, ölümüm, hayatım ve ölümüm, namazım ve ibadetlerim Allah'ın Rabbi olan, alemin Rabbi olan Allah'ındır diyor inşallah. Hayatım ve ölümüm. Biz Allah Her için şey yaşarız. Yani Allah bizi zaten bu amaçla yaratmış. Dünya hayatının amacı bu. Dünya hayatı çok geçici. Onunla ilgili istersen...
Evet. Sonumuz var. Onu gösterelim inşallah.
İnşallah.
Hakikaten. Dünya hayatının bir gerçeği yaşlılık. Yani her insanın muhakkak ilerleyen her seneyle başına gelen bir hadise. Yaşlanma. Evet. Şimdi dünya hayatını düşünelim. En son model diye alınan bir araba birkaç sene içinde çizilir, arızalanır, motoru yağ akıtır, lastiği patlar. Kaçınılmaz olarak eskir yani. Çok beğenilen bir ev bile 5-10 sene sonra çok değil, eğer bakım yapılmazsa hemen boyaları dökülmeye başlar. Yukarıdan belki su akıtır, ısıtma soğutma tesisatı arıza yapar. Eski görünümlü bir yere dönüşmeye başlar. Mesela ünlü artistlerin, toplumda herkesin bir aralar imrendiği insanlardan örnek verelim. Mesela Charlie Chaplin'in şu genç halini görüyoruz. Bu da yaşlılık hali. Herkesin başına gelecek ibretlik bir hadise, yaşlılık. Tüm bunların yanında en büyük yıpranma insanın kendi bedeninde olur. Buna insan kendisi şahit olur. Geçen yıllarla birlikte insanın çok değer verdiği bedeni geri dönülemez bir biçimde hasar görür. Değil mi? Yaşlılıktan geri dönüş yok. Şu anda fotoğrafında görüyoruz. Allah Rum suresi 54. ayette şöyle buyuruyor. Allah sizi bir zaaftan yarattı. Sonra bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. Sonra bu kuvvetin ardından da bir zaaf ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır, o bilendir, güç yetirendir. Demek ki yaşlılık Allah'ın özel olarak insana ibretlik olsun diye yarattığı özel bir durum. Yani bakın böyle birkaç tane daha örnek verelim. Yani zaten hani olan hücrelerin zaman içinde eskimesi, zaten sebepler böyle değil. Normalde Allah hiç çok uzun ömürlü mesela. Hazreti Nuh Aleyhisselam değil mi? 950 sene yaşıyor. Onun 950 senede mesela Allah yaşatıyor. İsterse her insanı da o kadar uzun süre yaşatabilir. Allah özellikle çocukluk, erişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerini insana yaratıyor bir hikmete binaen. Bu Allah'ın özel olarak yarattığı bir ortam. Öyle biyolojik zaten reaksiyonların zaten olacağı gibi bir izlenime gaflet haline düşünmemesi gerekir bu durumda inşallah. Devam edelim. Elizabeth Taylor, yine ünlü bir bayan aktrist. Onun da yaşlılık ve gençlik hallerini görüyoruz. Yaşlanmak, ünlü, zengin, güzel, zeki, fakir, tek bir istisna bile olmadan her insan için geçerli olan, kaçınılmaz olan bir hakikat, gerçek. Mesela Alain Delon, yaşlılık ve gençlik hallerini ünlü Oscar almış artistlerden birisi. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Yaşlanacaklarını akıllarına getirmek istemeyişlerin en büyük nedenlerinden biri, bu düşüncenin dünyada sonsuza dek var olmayacaklarını kendilerine hatırlatıyor olmasıdır. Halbuki kesinlikle yaşlanacak, kesinlikle ölecek bütün insanlar, bu bütün dünyada her insanın başına gelebilecek olan en büyük hakikat. Her insan aynı hayatı yaşamıyor ama sonu muhakkak aynı olacak. Muhakkak yaşlanacak ve ölecekler ama buna rağmen şeytanın bir oyunu olarak insanlar genelde birbirine pek ölümü ve yaşlılığı hatırlatmıyorlar. Kaç yaşında olursa olsun yetişkin her insan dönüp geride kalan hayatına baktığında aklında belli belirsiz hatıralarının kaldığını görür. Bu nedenle çoğu zaman koca bir hayatı anlamak en fazla birkaç saat alır. Yukarıda bu arada ünlü yine artist ve aktrisleri görüyoruz. 40 yaşında olan bir insan 65 yaşına kadar yaşamayı umuyorsa bilmelidir ki önünde kalan 25 senedir. Geçirdiği 40 sene kadar çabuk geçecektir. O 25 senede öncesinde geçirdiği hayatı nasıl şu an insan beyninde düşündüğünde çok hızlı bir şekilde yaşıyor, aktarıyor, geçip gidiyor hemen. Önündeki senelerde aynı şekilde öyle. Önünde kalan yıllar uzun da olsa, kısa da olsa eninde sonunda tükenip muhakkak sona erecek. Bu bir gerçek. Yaşlı bir insan gençken fiziksel olarak rahatlıkla güç yetirebildiği pek çok işi yapamıyor, aciz duruma düşüyor. Veya gençken çok güçlü bir hafızaya sahip olsa bile yaşlandığında hafızasında doğal bir gerileme oluyor. Belli bir yaştan sonra her insanda görülen fiziksel ve zihinsel bir çöküş bir nevi çocukluk haline geri dönüştür. Tabi Allah'ın inanan mümin özel kullarında inşallah bu etki pek görünmüyor. Evet. Allah yaşlılık döneminde insanda fiziksel bir takım eksiklikler yaratarak ona bu dünyanın geçiciliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu dünyadaki eksiklikleri göstererek insanın ahirete yani gerçek yurt olan cennete özlem duymasını da sağlamaktadır. Allah Yunus Suresi 24. ayette şöyle buyuruyor. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği, yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken, işte tam bu sırada gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir duruma kılmışız. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Mesela bu ayette geçmişte helak olan kavimlerin örneğini görüyoruz. Allah'ın onlara vermiş olduğu topraktan bitirdiği yemişleri, ekinlerin bolluğu bereketiyle zenginlik ve sefa içinde oluyorlar. Fakat Allah sadece bir afet gönderiyor. Hemen ayetin tecellisi gibi sanki dalından koparılıp atılmış, yani çürümüş bir ot parçasına dönüştürüveriyor ekinlerini. Ve o zenginlik, ihtişam, o böbürlenme hepsi ortadan kaybolup gidiyor. Allah dilediği kavme, dilediği kulunu, dilediği şekle sokup bırakıyor inşallah. Allah'ın kaderi neyse her şey, herkes ona itaat edip onu yaşıyor inşallah.
Ben de bir film göstereyim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz diye buyuruyor Allah. şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah dünya hayatı sizi aldatmasın diyor. Dünya hayatına aldanmasın kimse inşallah. Bir oyun oyalanmadır diyor Allah, değil mi?
Evet.
Dünya hayatı için inşallah. Asıl varılacak olan yer ahiret yurdu. Allah'ın hoşnutluğu ve rızasıdır önemli olan inşallah. Bunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Yani bu hayatın bir yaratılış amacı var. Burada böyle dur rahat edeyim. Ben işte güzel hiçbir şey yapmadan, Allah'a haşa kulluk etmeden burada mutlu olayım olmaz. Allah böyle olmayacağını vaat ediyor zaten, Kur'an'da bildiriyor. Nitekim insanın hayatı, dine göre uygun yaşamayan insanın hayatı kabusa döner. Dünya hayatı kabus haline geliyor. Dünya hayatı, dinsizliğin kabusu diye kitabı var hocamızın. Okumalarını tavsiye ederiz inşallah.
Evet.
HarunYahya.org'a girerlerse veya HarunYahya.net'e dünya hayatı, dinsizliğin kabusu. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Kim iman etmezse diyor, Allah onun göğsünü diyor, göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar diyor. Allah veriyor mutsuzluğu, yani dine yaşamayana. Kim de iman ederse diyor, onun göğsünü İslam'a açar diyor Allah. Kalpler de sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Bakın sadece Allah'ı anmakla, Allah rızası için yaşamakla mutmain olur, tatmin bulur, mutlu olur insan inşallah. Evet. O zaman hakikaten bütün hayatı değişiyor insanın. Yani dine göre yaşayan bir insan, Allah rızasına uygun hareket edildiği zaman vicdanı rahatlıyor. Yani insanın cildi dokusu bile farklılaşıyor. Allah onu bildiriyor zaten. Allah'ın zikrine karşı yumuşar ve yatışır diyor. Değil mi? Derileri, kalpleri insanın hakikaten çok bütün sağlığını etkiliyor insanın.
Evet.
Yüzü de farklılaşıyor böyle. Renk geliyor yüzüne. Cildi evet. Gençleşiyor.
Evet.
Dinçleşiyor. Bambaşka bir insan haline geliyor inşallah. Tansiyonu ona göre oluyor. Tam aksine iman etmeyen birinde tabii ki Allah hastalık verir. İman edenlere de hastalık veriyor. Hatta çok zorlu hastalıkla imtihan ediyor Allah. Ama hastalığın içinde bile Allah'a tevekkül ettiği için hiç etkilenmiyor Müslüman ondan, mümin olan inşallah. Orada da mutlu oluyor. Çünkü Allah'tan olduğunu biliyor, imtihan olduğunu biliyor ve sabrediyor. Sabır da hocamız hem kitaplarında hem programlarda çok anlatmıştı. Tahammülden farklı bir şey. Tahammül yani evet. Dişini sıkmak değildir sabır. Sabır neşe içinde. Allah'tan olduğunu bildiği için ortam nasıl olursa olsun, hani biraz önce örnek verdik. Hocamız maşallah akıl hastanesinin o dehşetli ortamı, yani dehşetli derken Allah'ın dilemesi inşallah, görüntünün, kokunun en olabilecek en kötü ortamlardan birisi. Hiç can güvenliği yok. Adam avaz avaz bağırıyor sabahlara kadar. Kafasını duvarlara vuran adamlar, birbirini öldüren adamlar. Sen onların içindesin. Hani bir filmde vardı böyle, bir akıl hastası kalkıyor uyurken gece, öbürünün çok sakin bir şekilde gidiyor, gözlerini uyuyor. Oraya oyarak çıkartıyor. Bunu internet sitelerinde, televizyonlarda yayınladılar hatta böyle. Böyle bir ortam. Yani sen mecburen uyuyorsun. Uyuduğun zaman da biri gelip üstüne çöküp senin boğazını sıkabilir, gözünü oyabilir. İşte kolunu bacağını kırabilir, kafanı patlatabilir. Adam şey çünkü olur. Akıl hastası, yani kontrolden çıkmış. Tedaviye cevap vermiyor. Mesela adam baltayla bütün ailesinin kafasını parçalamış. Kafasını, ailesini çivi çakmış. Böyle adamlar var zaten orada yani. Yapamayacağı hiçbir şey yok.
Ama Allah'ın kontrolünde olduğunu.
Evet. İşte bu yani zaten. Kesin imanla bakın oluyor bu. Yani kesin iman eden birisi Allah'tan olduğunu biliyor. Allah'ın korumasında. Başına bir şey gelirse o da Allah'ın dilemesi. İnsan en fazla şehit olur yani inşallah. Değil mi? O da Allah'ın dilemesiyle. Zaten ölecek herkes. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor Allah inşallah. Değil mi? Bu biraz önce gördük. Evet. İşte Elvis Presley'ler, Michael Jackson'lar, yok Pavarotti'ler falan hepsi ölüp gitti. Bütün o evleri, işte malikaneleri, havuzlar yaptırmışlar. Kıyafet, gardırop dolusu kıyafetler, arabaları ne oldu? Mezatı çıkartıp satıyorlar evet, şimdi. İşte gazete haberi olmuş o. Elvis'in eşyaları diyor mezatta satılıyor diyor. Değil mi? Dünya hayatı ne diyor Allah? Bakın hala ayet duruyor ekranda. Şeytan Allah'a sığınırım. Öyleyse diyor dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah. Değil mi? Allah'ın vaadi haktır. Ölüm gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın inşallah.
İnşallah. Şimdi mesela Elvis Presley şu an tekrar dünyaya dönse acaba ilk ne yapar? İlk ne söyler? İlk nasıl bir tavır takınır? Çok iyi düşünmek lazım. Yine eskisi gibi mesela şarkıcı mı olmak ister? Yoksa hakikatleri, cennet ve cehennemin varlığını ve ahireti direkt gördüğünden dolayı öldüğü zaman insan görüyor. Hemen öyle bir şey olmuş olsa hemen değil mi Müslüman olup Allah'ı razı edecek salih amellerde yarışan mümin bir kul olmaya çalışır. Yani şu an çünkü öyle bir konusu olmaz. Orada çünkü gerçekten hepsini görmüş oluyor.
Ama diyor Allah geri dönüş yoktur, yoktur diyor inşallah. Fakat şunu bildiriyor Allah, bu da çok önemli Kur'an'da. Geri dönmek isterler diyor. Ama diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Geri dönseler diyor, yine aynı şeylere dönerler diyor. Çünkü onlar gerçekten kafirdirler diyor. Yani evet, gerçekten kafir Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor. Cehenneme girdiği zaman cehennem için çok sayıda kişi yarattık diyor Allah inşallah. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır kavrayıp anlamazlar diyor Allah. Onlar hayvanlar gibi hatta daha aşağılıktırlar diyor. Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor. Çünkü yani hiçbir şekilde ıslah olmayan, geride dönseler yine aynı hayatı saparlar, aynı hayatı yaşarlar. Çünkü gerçekten kafirler dediği varlıklar üzerinde Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor inşallah. Yani inşallah hak etmiş olarak giriyor cehenneme, evet, inşallah.
Ehli dünyada müminlerin arasında olmayan bir şey var. Onlarda üstünlük her zaman için mala göre oluyor, zenginliğe göre oluyor. Allah bu durumu Kur'an'da Kasas suresinde inşallah Karun kıssasında anlatıyor, bize gösteriyor. Malın, mülkün, zenginliğin aslında hiçbir değerinin olmadığını, ancak üstünlüğün takvayla olabileceğini ve gerçek kurtuluşun ahirette olduğunu oradaki yaşanan hadiseden tüm insanlar inşallah anlıyorlar. Bunu ayetini inşallah okuyayım, bir hatırlamış olalım. Şeytan Allah'a sanırım. Karun, Musa'nın kavmindendi. Ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları birlikte taşımaya davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani mesela nasıl günümüzde de o kadar zengin kimseler var. İşte muhasebe birimi var ayrı, paranın tutulduğu çeşitli kasalar var ayrı, çalışanları var ayrı ayrı, değil mi? Teknolojik bölümü ayrı, tasarım bölümü ayrı, bilmem lojistik bölümü ayrı. Dev gibi büyük firmaların sahibi mesela insanlar var. Karun'da aynı bunlar gibi. Onunla birlikte daha malının mülkünün kapısını açmaya yarayacak olan anahtarlar bile çok fazla kişi tarafından taşınıyor. Hani kavmi ona demişti ki, hatırlatma yapıyorlar. Şımararak sevinme. Çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Yani malını Allah rızası için kullan. Onun için infak et. Allah'ın tebliği için paranı harca. Malını onun için kullan. Dünyadan da kendi payını, nasibini unutma. Dünyada da müminler yine en güzel hayatı yaşıyorlar. Hazreti Süleyman'ın mesela zenginliğini, ihtişamını, sarayını, kıyafetlerini, her şeyinin en güzelini kullandığını Hazreti Süleyman'ın yaşadığı hayattan da yerden de inşallah biliyoruz. Dünyadan da payını, nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Kavmi ona iki nasihatte bulunuyor. Hem paranı Allah rızası için kullan deniliyor, hem de bozgunculuk yapma ve şımarma, böbürlenme diyor, kibirlenme diyor. Karun cevap olarak şöyle söylüyor. Bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir. Yani benlik, kibir, gurur, enaniyet yapıyor. Ben üstünüm diyor. Bende bir bilgi var diyor. Ben ayrıyım diyor. Sizler gibi değilim diyor. Ve Allah da bu malı, mülkü bana bu özelliğimden dolayı vermiştir diyor. Çok büyük bir büyüklenme içerisinde olduğunu görüyoruz. Bilmez mi ki gerçekten Allah kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımından da daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Yani ondan daha güçlüsü ve yani ne kadar güçlü ve insanlar sayısı ne kadar fazla olursa olsun Allah yine eğer bozgunculuk yaparlarsa, şımarırlarsa onları da helak ettiğini söylüyor. Suçlu günahkarlardan kendi günahları sorulmaz. Böylelikle kendi ihtişamı süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Yani malını güç belirtisi olarak kullanıp kavminin karşısına malıyla, zenginliğiyle çıkıyor. Dünya hayatını istemekte olanlar, ah keşke Karun'a verilen kavminin karşısına çıkınca, kavminin karşısında onun sahip olduğu zenginlikten etkilenenler şöyle diyorlar. Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir dediler. Onlar da onun malından istiyorlar. Kendilerine ilim verilenler ise, Müslümanlar, müminler ise derin düşünenler ise yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulamaz dediler. Yani ancak büyük kurtuluş ve mutluluk malla zenginlikle değil, yaşamla, hayatta, cehetle, Müslümanca yaşamak da olur. Onun karşılığında sonsuz cennet hayatına kavuşurlar dedi. Sonunda onu da, Karun'u da yani, konağının da yerin dibine geçirdik. Ne oldu malı mülkü? Yerin dibine geçiyor. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk olmadı. Kimse ona karşı yardım edemiyor. Ve o kendi kendine yardım edebileceklerden değildi. Ne kendisine yardım edebilir ne de başka bir insan yardım edebilir. Dün onunla ve bu ibret oluyor. Dün onun yerinde olmayı dileyenler sabahladıklarında şöyle diyorlar okullar. Vay, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta ve kısıp daraltmaktadır. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de şüphesiz batırırdı. Vay demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz demeye başladılar. Demek ki Allah böyle bir musibetle, bak oradaki insanlar nasıl anlıyorlar? Demek ki rızkı veren Allah. Dilediğine Allah rızkı verip yayıyor. Bu sadece onun bir imtihan konusu. Deneme konusu sadece, başka bir şey değil. Kimsenin böbürlenip şımarıp bozgunculuk yaparsa eğer malıyla, Allah da onu helak ediyor. Çünkü mal da Allah'ın, can da Allah'ın, güç de, kuvvet de, onur da hepsi Allah'ın inşallah.
İnşallah. Evet. Evet, çok güzel bir döneme girdik. Mehdiyet dönemine. Peygamberimiz hadislerde Mehdi'nin ne zaman İstanbul'a geleceğini, ne zaman çıkacağını bildiriyor ve bunlar gerçekleşti. Mesela İstanbul'a geliş vaktini bildiren bir büyük alamet var. Independenta adlı bir dünyanın en büyük tankerlerinden birisi İstanbul'un önünde çarpışarak patlamıştı ve uzun süre yanmıştı. Bu olay Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geliş vaktidir hadisiyle bildirilen olay Peygamberimiz tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var.
Yer İstanbul Boğazı Haydarpaşa. Takvimler 15 Kasım 1979'u gösterdiğinde sabaha karşı saat 05:20 sularında İstanbullular benzeri görülmemiş bir patlama sesiyle uyandılar. Independenta adındaki Roman Tanker İstanbul Boğazı'nın tam girişinde Haydarpaşa Garı'nın önünde bir Yunan şilebiyle çarpıştı. Gemi gürültüyle patladı. Patlamanın ve şehri Kın sahil kesiminde yer alan pek çok bina hasar gördü, evlerin camları kırıldı. Yangın günlerce sürdü. Alevlerin etkisiyle gökyüzü kızıla boyandı. Patlamanın ardından ortaya çıkan duman bulutuysa günlerce İstanbul'un üzerinde asılı kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce hadislerinde ortaya çıkan bu gelişinin alameti olduğunu belirtmişti. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturansa ayağa fırlayacaktır. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş vaktidir. Hadiste verilen bilgilere göre bu ateş, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır.
Bir Perşembe sabahı 15 Kasım 1979. Uykumun içinde. Beş kesin günü böyle. Şimdi büyüklerin birini, ikisini, üçünü duyduğum zaman sakin olabiliyorsunuz. Dördüncü ve beşinci kesin günü duyduğum zaman bir şey olacak diyorum ki insanın duymadığı, bilmediği, deneyimi olmadığı bir sesle karşılaştık. Bu müthiş bir patlamaydı. Öyle bir patlama oldu ki Kabataş set üstündeki bütün evlerden, Kadıköy'deki bütün evler varıncaya kadar, hatta Maçka'ya, Beşiktaş'a, bu cepheye bakan bütün evlerin olduğu gibi aşağı indi. Hemen evin terasına çıktım. Deniz yanıyor oldu. bu olaya tanık olanlar fakat görmeyenler bunun bir deprem olduğu izlenimine kapıldıklarını söylediler. Ve herkes yatağından ok gibi kalktı. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. O kadar böyle büyük bir aydınlık. Yani şu anda bir başka misal veremiyorum bunu anlatmak için. Yani şunun gibi şöyle oldu, bunun gibi böyle oldu diyemiyorum. Çünkü böyle bir şey bugüne kadar hiç olmadı. Bir anda böyle gündüz oldu. Bir anda gündüz oldu. Şimdi hiç beklemediğimiz bize, hani böyle aniden flash patlar ya, onun gibi bir şey oluyorsunuz. Gökyüzü aydınlanıyor.
Evet, biraz seste bir arıza var herhalde ama çok net yani böyle inşallah. Hadiste bildirilen İstanbul'a geliş vakti olarak bildiriliyor Hazreti Mehdi'nin. Demek ki bu alamet görüldüğünde yani geceyi aydınlatan ışık değil mi? Oturanı ayakta olanı oturtan, oturanı ayağa kaldıran böyle büyük bir patlama, hatta söylendiği gibi mal ve can kaybı da olduğu görülüyor. Ki ben hatırlıyorum o dönemi. Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geliş vakti. Demek ki Hazreti Mehdi o gün veya o günlerde İstanbul'a geldi. 15 Kasım 1979. Sonra Peygamberimiz kanlı Kabe baskımını da Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildiriyor. Ne zaman oluyor bu? Tam bir hafta sonra oluyor. 21 Kasım 1979'da bakın 1400 yılı Peygamber, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar diyor 1400'de, Hicri 1400'de Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanmaya başlayacaklar diyor. Ve ortaya çıkış alameti olarak da kanlı Kabe baskınını veriyor Peygamberimiz. Bakıyoruz 1 Muharrem 1400'de yani 21 Kasım 1979 birinci günü Hicri 1400'ün kanlı Kabe baskını gerçekleşiyor elhamdülillah. Demek ki bir hafta önce inşallah yaklaşık o günlerde Hazreti Mehdi İstanbul'a geliyor. Ondan sonra 1400 yılı başlıyor. Kanlı Kabe baskını, Peygamberimizin bildirdiği alamette. Ondan sonra ardı ardına Peygamberimizin bildirdiği alametler. Zaten Peygamberimiz şöyle bildiriyor. Bir tesbih taneleri gibi diyor. Ardı ardına gerçekleşecek diyor. O zaman içerisinde yani 1980 içerisinde Afganistan'ın işgali gerçekleşiyor. Alametlerde bildirilen. İran-Irak Savaşı gerçekleşiyor. Ondan sonra hemen bir sene sonra Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor Peygamberimiz. O gerçekleşiyor. Bir kuyruklu yıldızın geçeceğini bildiriyor ama bu ay ve güneş tutulmalarından sonra olacak diyor. 1986 yılında bu alamet gerçekleşiyor. Ondan sonra Irak'ın işgali, Azerbaycan'ın işgali, Irak'ın üçe bölünmesi, Bağdat'ın alevler içinde yanması, bir ordunun çölde kaybolması, Irak Savaşı'nda Irak ordusunun yok olması. Yok oldu. Koskoca ordu yok oldu. Tarihte ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu gerçekleşiyor. Tozlu dumanlı bir fitne 11 Eylül saldırısı gerçekleşiyor. 2002-2003 yılında yine Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları bir kez daha gerçekleşiyor. Allah'ın alenen inkar edilmesi, Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi, Beşir Cemayel ve Enver Serrat'ın suikast sonucu öldürülmesi, bu da gerçekleşiyor. Bütün İslam dünyasındaki fitneler gerçekleşiyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği teknolojik gelişmeler oluyor. Mehdi'yi yattıkları yerden göreceklerini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Televizyon, internete işaret var, internet, bilgisayar, ellerine bakarak konuşacaklar diyor, görecekler diyor. Değil mi? Cep telefonları, iPhone'lar, evet. iPad'ler aynı şekilde günümüzde gerçekleşti. Topuyla konuşacaklar diyor. Topuyla konuştuğunun gazete haberi oluyor artık yani. Topuyla konuşuyor diye böyle. Ayakkabının topuğunu çevirmiş. Orada alıcı var. Topuyla konuşuyor. Peygamber Efendimizin bildirdiği bu gerçekler. Binalarda yükselme olacak diyor. Ayrı zamanda hiç tarihte olmayan yüksek binalar yapıldı. Ayrı zaman özelliği. Doğal afetlerde artış olacak diyor Peygamberimiz. Depremlerde, fırtınalarda, sellerde hiç olmadığı artışı gördük. Lulin kıyıklı yıldızı tarif ediliyor. Onun öncesinde kuraklık, sonrasında seller olacaktı. 2009 yılında geçiyor. Tam öncesinde kuraklık var. Global ısınma diyorlar hatta. Geçer geçmez hemen seller başlıyor. Bütün dünyada, Asya'da, Avustralya'da, Türkiye'de, her yerde barajlar doldu, kapaklar açıldı, taştı barajlar. Ve sel oldu bütün dünyanın her tarafında. Amerika'da fırtına üstüne fırtına oluyor. Japonya'da tsunamiler oldu değil mi? Dünyadaki deprem oranı tarihte hiç görülmediği bir şekilde yükseliyor. Ve özellikle de 1999 yılından itibaren. O yılın da bir özelliği var. 99. surede Zelzele suresi. İnşallah. Zilzal, sure zilzal.
Evet.
Yani ayrı zaman bütün alametlerle yaşanıyor inşallah. Hazreti Mehdi çıktı. Ne zaman çıktı? İstanbul'a geliş alameti Independence'ın patladığı gün ve günlerde İstanbul'a gelen Hazreti Mehdi inşallah faaliyetlerine başladı ve 32 yıldır devam ediyor inşallah. Hadislerden bunu anlıyoruz. Hayatta nereden çıkacağını bildiriyor. Türklerden, değil mi? Horasan'a işaret var. Horasan Türkler, eski Türkler zaten. Türklerin arasından çıkacak diyor. Kırmızı bayraklarla, kırmızı bayraklar Türk bayrakları. Sonra yeşil bayraklarla birleşecek diyor Peygamberimiz.
İslam
dünyası, İslam aleminin bayrakları inşallah. İstanbul'u işaret eden en az 10 tane hadis var. Faaliyet yeri olarak İstanbul'a gösteriyor ama Independence patlaması işaret eden hadiste de geliş vaktidir diyor. Demek ki Hazreti Mehdi İstanbullu değil. Başka bir şehirde doğuyor. Doğumunun gizli olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Evde doğacağını anlıyoruz. Başka büyük bir şehirde evde doğacak. Demek ki Independence'ın patladığı gün veya o günlerde bir gün sonrası belki o günlerde İstanbul'a geliyor. Faaliyetlerine başlıyor. Peygamber soyundan oluyor ama Arap değil. Yani Arap derken yani Arap soyundan ama Peygamberimizin soyundan ama Türklerin içinden çıkan birisi. Seyit ve bu seyitliğin yani bu soyun Kafkaslar üzerinden geleceğini söylüyor Peygamber Efendimiz.
Türk milleti yani.
Evet yani Türkler yani Kafkaslar ailesi demek ki yani ataları Kafkaslar üzerinden gelerek Türkiye'ye göç eden bir aileye mensup ama Seyit yani soyu Peygamber Efendimiz'e dayanıyor inşallah. Hazreti Fatıma'nın soyundandır diyor zaten inşallah. Hazreti Ali, Hazreti Fatma dolayısıyla Peygamberimize gidiyor soyu inşallah. Özellikleri anlatılıyor. Mesela rengi Arabi'dir diyor. Demek ki beyazda çalan bir kırmızı bir rengi var. Peygamber Efendimiz de o renkteydi o dönemde inşallah. Fiziksel özellikleri anlatılıyor. Nedir onlar? Siyah saçlı olması, sakalının siyah olması,
sık olması,
kaşlarının kavisli olması, iri bir yüzü yani geniş bir yüzü vardır diyor. İncimsi bir yıldız gibi bir ben vardır diyor. Yani açık renk, deriden daha açık renk olan, deri renginde olan bir ben olduğunu anlıyoruz.
Kaş çatma çizgisinin tek olması.
Tek olduğunu söylüyor evet. Yani bu da nispeten nadir rastlanan bir durumdur. Yani mesela senin de öyle çift kaş çatma çizgin var. Benim de çift kaş çatma çizgim var. Ama tek kaş çatma çizgisi olduğunu anlıyoruz. Burnu ufak ve düzgün bir burnu vardır diyor. Çok hafif bir çıkıntı olacak böyle. Çok hafif, belli belirsiz. Yani dikkatli bakınca görülen. Hafif, hafif çekik gözlü. Aynul Hadra, yeşil gözlü. Alnında bir iz vardır diyor. Saçları siyah, geniş omuzlu diyor. Geniş omuzlu diyor. Parlak ön dişleri vardır diyor. Geniş karınlı. Yani boydan boya geniş bir vücut yapısı var. Başı da oranlı olarak büyük. Geniş omuzlu. Omuzları geniş. Geniş karınlı. Uylukları geniş. Adımlarını dışarı atarak yürür diyor. Sırtındaki bir benden bahsediyor. Güvercin yumurtası büyüklüğünde kalp hizasında olan, iki kürek yeminin arasında olan, Peygamberimizde de bulunan bir beni söylüyor. Göğsünde bir leke olduğunu söylüyor. Diz kapakları çıkıktır diyor. Bacağında, sağ bacağında bir iz olduğunu söylüyor, leke olduğunu söylüyor. Bir ben olduğunu bildiriyor inşallah. Kardeşin çok azdır diyor. En az yani bir kardeşi olduğunu anlıyoruz. Tek kardeşi olan birisi inşallah. Üstüne hiç mal olmaz diyor mesela. Üstünde hiçbir mal kaydı olmayacak. Çocuğu olmayacak diyor. Hiçbir şekilde çocuğunun olmayacağını anlıyoruz inşallah. İleri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Yani 50 yaşında da, 55 yaşında da, 60 yaşında da demek ki 40'lı yaşlar gibi öyle genç görünümlü olacak inşallah. Sağlıklı ve genç görünümlü Allah'ın izniyle. Çok çile çekeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hatta gözleri doluyor anlatırken. Mesela gaybet yönünden Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Demek ki zindana gireceğini anlıyoruz. Hapse gireceğini anlıyoruz. Mehdi hapse atılacak. Hani bazıları diyor ya böyle cübbeli falan. Atom bombası bile tesir etmeyecek diyor. Süper mantıksız. Zaten öyle bir durumda nasıl çile çekebilir ki? Nasıl hapse atabilirler Hazreti Mehdi demişti hocamız. Yani süper mantığa aykırı izahlar yapıyor. Halbuki tam tersine hapse gireceğini anlıyoruz. Çile çekeceğini anlıyoruz. Ellerinden ve ayaklarından zincirleneceğine işaret var. Yani çile ehli, çile çekiyor inşallah. hapse giriyor. Bir gaybet dönemi var. İnsanlardan gözünden uzak yaşıyor bir dönem. Ortaya çıkana kadar. Ve Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Demek ki yani hapse atılıyor. Ve iftira sonucu hapse atılıyor. Çeşitli iftiralar atılacağını anlıyoruz. İnşallah. Nasıl iftira atılıyor? Bu dönemin özelliği. Gazeteler yayın organlarıyla, yoluyla değil mi? Televizyonlardan iftira atılacağını anlıyoruz. İnsanlar uzak duruyorlar bunun için. İftira atıldığı için. Çünkü öğrencilerin sayısı 313 diyor Peygamber Efendimiz. Yani dünyanın 7 milyar dünyanın nüfusu hesaba katıldığında çok ufak bir talebe grubu var. Bütün cemaatlerin demişti hocamız işte kiminin milyon hesabıyla var, yüz binlerce müridi var. Benim diyen cemaat değil mi? Cemaatlerin o şekilde.
Evet.
Hazreti Mehdi'nin 313 kalıyor. Talebeleri diyor hatta hadiste peygamberimiz talebelerinden uzak duruyorlar. Evleri sırtlarındadır diyor. Onlarla kimsenin evlenmez diyor. Hasta olsalar kimse ziyaretine gelmez diyor. Ne demek? Ailesi bile ziyaret etmeyebiliyor demek ki yani uzak duruyor hastalandığında. Değil mi? Kimse gelmez diyor. Ancak yani demek ki kardeşleri var yanında. Yani Mehdi'nin diğer talebeleri evet. Ve Mehdi Hazreti Mehdi yanında oluyor. Ölse kimse kabrine gelmez diyor. Kaybolsa kimse aramaz diyor. Uzak duruyor insanlar. Onun için 313 olarak kalıyor. Neden uzak duruyorlar? Çünkü iftiralar atılıyor. Ve Hazreti Mehdi bir ilim üzere hareket ediyor. Ledün ilmi. Yani ledün ilmiyle hareket ettiği için insanlar da iftiralardan etkilenerek uzak duruyorlar. Anlayamıyorlar. Buna Hazreti Mehdi'ye karşı sahtekar alimlerin, münafıkların mücadele edeceğini bildiriyor Peygamberimiz. Ki 70 bin tane sarıklı alim diyor. 70 bin tane o dönem. Deccal'in tarafına geçiyor. Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar. Bir tane asıl bunların başında baş münafık var. Medine'li alim. Medine'de İstanbul'a bakıyor. Onu açıklıyor Peygamberimiz. Medine hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Konstantiniye dediği Medine'li alim İstanbul'da çıkacak bir sahtekar münafık var. Münafık başı, azılı bir münafık. O Hazreti Mehdi'ye karşı birebir mücadele ediyor. 70 bin sarıklı da onun etrafında ve Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılanlar da bu münafıkla işbirliği yapıyorlar. Medine'li münafıkla işbirliği yapıyorlar. Ama Allah Hazreti Mehdi'ye öyle bir ilim veriyor ki kimin dost, kimin düşman olacağını anlayacağını bildiriyor Peygamberimiz. Bakın hadiste şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak. Gizli plan kuranlar oluyor. Kur'an'lara bildirilen bir ayet bu, işaret var. Münafıklar gizli toplantılar yapıyorlar. Hazreti Mehdi'ye karşı, Peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu. Demek ki Mehdi'ye karşı gizli toplantılar yapıyorlar. Ama bakın diyor ki Peygamberimiz, her grubun diyor, bu münafıkların toplantılarından, gizli planlarından haberdar olacak. Biliyor Hazreti Mehdi'yi. Allah bildiriyor ona inşallah. Ne planlar yaptıklarını ve planlarını kendilerine söyleyecek diyor. Hem haberdar oluyor ve zamanı geldiğinde de onları da bildiriyor yani bu planlarını. Hazreti Mehdi bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. Yani kim münafık, kim imanlı, kim imansız ayırt edebiliyor. Allah öyle bir ilim vermiş. İnşallah. Münafıklar, üç büyük münafık hareketi olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi'nin cemaatinde, topluluğunda. Tıpkı diyor kurtların diyor buğdaya üşüşmesi gibi. Üşüşürler diyor, ayrılırlar diyor, tekrar olur diyor. Tekrar olur, en sonunda da diyor en sağlam imanları kalırlar diyor. Ve kalpleri diyor çelik gibidir diyor Mehdi'nin talebeleri için. Gündüz arslan, mücadele eden arslan, gece abittirler diyor.
Abittirler diyor, evet.
Ne öncekiler diyor, ne sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor. Maşallah. Bakın ne öncekiler, ne sonrakiler diyor. Hatta Hazreti Mehdi'nin talebelerinin kıyafetleri bile akıllı da övülüyor. Deha sahipleri diyor Peygamber Efendimiz. Herkesin hayran olacağı biçimde giyinirler diyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin kıyafetlerini de ben de bahsi işaret ediyor Peygamber Efendimiz. İki parçalı beyaz yani böyle ipeğe dikkat çekiyor. Cennet ipeğine ama tabii cennet ipeği yok dünyada inşallah. O peygamber imanının güzelliği, saflığı inşallah Hazreti Mehdi'nin. Ama beyaz ve iki parçalı kıyafetleri olacağını da anlıyoruz inşallah Hazreti Mehdi'nin. Said Nursi Hazretleri de maddin tabiüne karşı mücadele edeceğini ve tam susturacağını söylüyor inşallah. Yani hadislere dayanarak Said Nursi Hazretleri Darwinizm ve materyalizm dünya çapında susturan ve en önemli vazifesidir bu diyor. Yani birinci vazifesi Aynı şekilde Diyanet, saltanat ve siyasette de icraatları var inşallah. Ama en önemli vazifesinin bu olduğunu söylüyor. Tam susturulması. Çünkü fitnenin asıl kaynağı bu inşallah. Yani insanların dinsizliğine vesile olan deccaliyetin sistemi Darwinizm ve materyalizm. Onu diyor tam susturacak diyor inşallah. Hazreti Mehdi yine hadislerden anlıyoruz. Üstün feraset sahibi olacak ve gaybi ilimlere vakıf olacaktır. Bakın Peygamberimiz de şöyle buyuruyor bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Sadık aleyhisselam buyurmuştur ki Hazreti Mehdi aleyhisselam her kavmin işlerinin iç yüzünden yani sakladıkları şeyden haber verir. Ve dostunu düşmanından ferasetle tanır. Ama çok adaletli olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Yani adalet bütün dünyaya hakim oluyor. İnşallah. Bütün dünyada adaleti tesis ediyor. Onu da bakın Mehdi için kendisine sığınanlar için amandır diyor Peygamberimiz. De ki ey emirül müminin bu Hazreti Mehdi kimdendir? Buyurdu ki Beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki diyor bakın Peygamberimiz. O öyle bir denizdir ki o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Kendisine sığınanlar için amandır. Öyle müşfik, öyle şefkatli, öyle güzel ahlaklı, öyle adaletli ki kendisine bakın sığınanlar için amandır diyor. Öyle bir denizdir ki o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Maşallah. İnsanları çok mükemmel yönetmesiyle tanınacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz inşallah. Döneminde fakir kalmayacağını, hatta mal verecek, para verecek kimseyi bulamayacağını Hazreti Mehdi'nin. Öyle bir adalet, öyle bir zenginlik tesis edecek inşallah. İşte bu alametlere bakıldığı zaman Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğu ve Hazreti İsa'nın hayatta olduğu, icatta olduğu çok net olarak anlaşılıyor. Çünkü dünyadaki gelişmeler baktığımız zaman ekonomik kriz, bütün bu gerçekleşen alametler, ekonomik kriz, İslam ülkelerindeki ayaklanma hepsi dünyanın bir yöne gittiğini gösteriyor bize. Allah'ın inşallah İslam'ın hakimiyetini hazırladığını ve çok yaklaştığını. Çünkü bütün dünyada Darwinizm ve materyalizmde hakikaten bir çöküş var. Ne diyordu Üstad Said Nursi Hazretleri? Darwinizm ve materyalizmi tamamen susturacak. İnşallah. Tam susturacak tarzda diyor inşallah. Bunun olduğunu görüyoruz. Demek ki Mehdi hayatta ve inşallah icatta. Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki Ahmet Yasin Hazretleri mermi diyor çoktan yola çıktı
çıkalı
diyor.
Çok oldu, evet.
Çok oldu diyor çıkalı. Çoktan yola çıktı diyor. Hedefine varmak üzere diyor inşallah. Yani Hicri 1432'ye geldik. Bir 40 yıllık bir dönemden bahsediyor Said Nursi Hazretleri. İnşallah çok yakın zamanda İslam'ın hakimiyetini göreceğiz. Darwinizm ve materyalizmin tam susturulduğunu ve İslam'ın hakimiyeti çok yaklaştı inşallah. Hazreti İsa'yı göreceğiz. Hazreti İsa da Kütüb-i Sitte'de ve çok sayıda hadiste özellikleriyle tarif edilmiş inşallah. Saçları mesela altına bakar, altın kestane renginde inşallah. Ortadan ayrık. Yanlarda kulak memesine kadar diyor. Sırtta daha uzuncadır diyor. Arkada daha uzundur diyor inşallah. Islak olmadığı halde ıslak görünümlü. Hocamız demiş yani bu Beni İsrail'lere görülen bir özellik böyle. Islak olmadığı halde ıslak görünümlü. Su damlıyormuş gibi diye tarif ediliyor hadislerde. İnşallah hafif çilli, çok güzel yüzlü, gri gözlü maşallah. Yeşile bakan gri gözlü inşallah. Sakalı da aynı renk saçlarıyla mübareğin inşallah. Geniş omuzlu ince belli. Hazreti Mehdi geniş omuzlu geniş karınlıydı. İnşallah Hazreti Mehdi geniş omuzlu ince belli. Bir orta boylu. Uzuna yakın orta boylu inşallah. Elleri ve parmakları da son derece düzgün. Hocamız demişti yani çok keskin bakışlı. Ve peygamber yani kitap getirmiyor tabii. Kur'an'a ve sünnete tabi oluyor bu gelişinde inşallah. Ama peygamberlere verilen bir özellik hafız yani böyle. Hem Kur'an'ı ezberleyecek hem de inşallah çeşitli dilleri öğrenecek. Yani inşallah Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce gibi dilleri Allah'ın izniyle öğrenecek. Ve hocamız inşallah Allah'ın izniyle geldi. Allahu alem, Allah bilir doğrusu diyerek 2002 yılında işaret ediyor inşallah. Hazreti İsa'nın gelişine. Yani mübarek inşallah Hazreti İsa aleyhisselam o zaman 9 sene 33-42 yaşında Allah izin verirse inşallah. 42 yaşında mübarek inşallah. Ve icra faaliyette, çünkü dünya çapında liderlerde çok önemli değişiklik oluyor. Hazreti İsa demişti hocamız.
Siyaset inşallah, aleminde.
Evet, siyaset aleminde özellikle üst düzey, böyle genelkurmay, devlet başkanları düzeyinde özellikle faaliyet yapacak. Gizli, galibane faaliyetleri inşallah. Açık galibane de Hazreti Mehdi. En sonunda ikisi birlikte açık galibane 1506'ya kadar Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ondan sonra hızlı bir çöküş dönemi diyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Ta ki 1545'e kadar, Allah'ın emri gelinceye kadar bölümünü aldığı alarak cifir hesabıyla hadisten inşallah ve Fatiha suresine bakarak 1545'e işaret var.
Evet doktorum, çok güzel alametlerin birçoğunu saydın inşallah. Bunlara şahit olan her Müslümanın, her insanın çok rahat ve objektif şekilde ayrı zamanda yaşadığımız gerçeğini, Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğun gerçeğini, Hazreti İsa'nın hayatta olduğu gerçeğini hemen kavraması lazım. Günümüzde tam daha ahir zamanda olmadığımızı, Deccal'in çıkmadığını, Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatta olmadığını, daha zuhur etmediklerini de söyleyen insanlar da var. Bu anlattığın alametlerin hepsini inşallah bütün insanlara gösteriyoruz. Anlatıyoruz ki aslında gerçeğin nedenle ortada olduğunu anlasınlar, kavrasınlar diye inşallah. Şimdi programımızın sonuna geldik. Tekrar bütün İslam aleminin ve aziz milletimizin Ramazan bayramını kutlarız, tebrik ederiz inşallah. Saat gece canlı yayınımız olacak. Muhtemelen hocamız da inşallah katılacak. Hepinize hayırlı bayramlar dileriz.